Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahilahir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi aşağıdan yayını paylaşın. Hemen bugün serbest uçuş dertleşme yayını biliyorsunuz. Her ayın son cumasında yaptığımız gibi gelenek olduğu üzere artık. Bugün tek bir gündem maddesine bağlı kalmayacağız. İlk kez izleyenler için söyleyeyim bunu. Soru cevap yöntemiyle bütün gündemi olup bitenin tamamını konuşacağız. Bir de aralarda benim size şunu unutturmayın konuşalım dediğim hikayeler vardı. Onları da konuşacağız. Ama öncesinde yine her zaman yaptığım gibi ben neyiz, neredeyiz, Mayıs ayını nasıl tamamladık biraz ondan söz etmek istiyorum size. Öncelikle Mayıs ayı izlenme açısından son derece verimli bir ay. Yayının ulaştığı kitle açısından son derece verimli bir ay. Neden? Şu dakika itibariyle sadece Mayıs ayı içindeki bu deparlamalarla birlikte neyi bildirdi İsmail Küçükkaya efendim görmedim. İsmail Küçükkaya bildirdi diye bir şey geçti. Mayıs ayı içinde izleyici sayısında çok ciddi bir artış oldu. Hatta 121 binden 123 bine YouTube abonesi açısından gelişimizin ayı oldu. O önemli. İki, yaklaşık 480-500 bin civarında izlenmede ciddi bir artış var. Sadece ayın ilk 28 günü içinde yaşanan bu. 28 demeyelim 26 gün çünkü 2 günlük gecikmeyle veriyor YouTube bu verileri. Ve böyle baktığımız zaman da şu dakika itibariyle size net rakamları vereyim ben. Tamamını en azından bilin ki aklınızın bir yerinde bir soru işareti kalmasın. İzlenmesi, dinlenmesi bu işin nasıl oldu? Çünkü Google bu analizi yayınlıyor. İsmail Saymaz'la ilgiliydi galiba. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle yazdığınızda geçiyor. Çok özür dilerim ama yakalama şansım yok. Şimdi sadece Mayıs ayı içinde yayınların izlenmesi, dinlenmesi... Bakayım şuradan şeyi göstereyim size. Toplamda 7 milyon civarında bir gösterim sayısı var. Bu çok ciddi bir rakam. Gerçekten çok ciddi bir rakam. 7 milyon 300 bin civarında bu yayınların ve bunun içinde sadece artışlı yani trafik kaynağının içeriğinden baktığınız zaman sadece bu tanıtımdan hani size söylüyorum ya şu baş parmağı aman diyeyim ihmal etmeyin yapmayın diye 482.200 kişi sadece 482.200 tekil izleme buradan eklenerek etkilenerek gelmiş. Bu işin önemli bir boyutu gerçekten son derece önemli bir boyutu çünkü bunu göstermek aynı zamanda bu yayına yani gerçeğin konuşulduğu yayına ihtiyaç duyan insanların sayısındaki artışı gösteriyor bize. Bu aa yaşasın süper ulan helal haydi bastır falan bundan bahsetmiyorum ben. Bu izlediğinden zevk almadığı için gerçeğin konuşulduğu yere gelen insanlar buradaki artışları 482.200 bu çok ciddi bir artış. YouTube üzerinden dediğim gibi hikaye böyle ve bu hikaye bize şunu gösteriyor. Artık şu ana akım dediğimiz medya gerçekten ama gerçekten yerli eksen olmuş durumda. İnanın akşamları hani 4 kişi 5 kişi böyle kürekle atılmış gibi getirilen programlar var ya buradaki izlemenin sadece benim değil pek çok insanın yaptığı yayınların onda birine yüzde birine bile artık gelemeyecek duruma düşüyor. Hakikaten rezalet yani insanlar neyin nerede konuşulduğunu çok iyi biliyor. İşte en son gördüğünüz bir hani orijinal sadece iki ayağının üstüne doğrulduğu için insanım zanneden bir tip var. Onunla mesela ilgili bir video dönüyor. Yaklaşık bir dakikalık bir video. En son sunucu hanımefendi gerçekten kendinden geçiyor kızcağız. Gülmeye başlıyor. Sinir boşalıyor çünkü. Anlatma imkanınız yok. Duvarla konuşmak gibi. Çünkü bunların bir tane derdi var. O dert de şu. Bana söyleneni reizime yarayacak şeyi yapmam lazım. Ama şimdi bugün onları da konuşacağız. Onlar da olacak işin içinde. Bu işin boyutlarından bir tanesi. İki, yayının içinde bizim şu yaptığımız yayının içinde bir de biliyorsunuz periskop boyutu var olayın. Ondan da bahsedeyim size hemen. Periskopta yayınların son izlenmesi. Ha, bu arada şu rakamları da vereyim de aklınızda kalmasın. Mesela sadece bu hafta pazartesiden başlayarak yani son 5 yayını toplam günlük 2 yayın yapıyoruz yani burada 2 yayın oluyor. Bir gündem yayını arkasından bir de gazeteler yayını. Pazartesi günü Köfteci Yusuf'u konuştuğumuz yayın ve o günün gazetesi 57 bin. Devlette devamlılık esastır en çok izlenen yayınlardan bir tanesi oldu. Onunla birlikte 63 bin. Sigortamın poliçesi 38 bin, 12 bin, 50 bin. Kangren yayını 33, 15, 48 bin. Ve dünkü seviye yayını da 29, 16, 45 bin. Sadece bunlar YouTube izlenmeleri. Günlük izlenmelerden bahsediyorum. Sadece izleme. Bunların içinde dinlemeler yok dikkatinizi çekiyorsa. Onlara birazdan geleceğiz. Ama Periskop hala devam eden, biliyorsunuz dünyanın en büyük hırsızlarından bir tanesidir. Hırsız Periskop'taki şu anda durumumuzda burada izlenen yayınları aynı sıralama içinde vereyim size. Mesela seviye yayınını, dünkü yayını 26 gazeteyle birlikte 37 bin kişi de orada izlemiş. Yani kabaca bunları birbirine eklediğiniz zaman günlük sadece 100 bin izlenmeye ulaşıyor burası. Yine mesela Kangren yayını ile birlikte diğerini 51 bin kişi. Sigortamın poliçesiyle o günün gazete yayınını 65 bin kişi. Devlette devamlılık esastır ve o günün gazete yayınını 45 bin kişi. Evet. Ya bu pazartesinden itibaren durum bu burada da. Bunu da bilin. Podcast'lerde durum ne? Ses dosyalarında. Bunların da biriktiği yerlerden bize biliyorsunuz. Spotify üzerinden kendiniz görebilirsiniz zaten. İzlediğiniz bütün yayınların ne kadar izlendiğini siz görüyorsunuz. Hatta benden daha net görüyorsunuz. Ama Türkiye'de özellikle bu podcast yapıldığında en çok takip edilen platformlardan bir tanesi iTunes Türkiye. Burada önemli bir şey var. Çok mutlu olarak söylüyorum bunu. Medyascope'un çok ciddi bir yükselişi var. Biz de Türkiye'de en popüler programlar arasında 13. sıraya geldik. Bunun içinde binlerce program var yalnız. Yani içinde merhaba arkadaşlar, makyaj diyen de var. Seks podcastleri de var. Aklınıza ne geliyorsa binlercesinin içinde 13. sıradayız. 7. sırada Medyascope var. Çok sevindirici bir şey. Bu arada popüler bölümler, bütün popüler bölümler içinde seviye yayını mesela ikinci sırada, tüm Türkiye'de ikinci sırada, dünkü gazete yayını 7. sırada, kategorilere ayrılmadan Kangren yayını 9. sırada, çok ciddi bir şekilde liste ilk 20'de 5 tane var, 5 parça var. Bunu sadece haber bölümüne indirgediğimiz zaman Türkiye'de haber podcastleri içinde en sevindirici bölüm bu. 1 numarada Medyascope var, 2 numarada biz varız. Bu gerçekten beni çok çok çok mutlu eden bir şey. Hakikaten çünkü bu işe başlayıp yürütmeye karar verdiğimiz dönemden beri hakikaten Ruşen'le yürüdüğümüz yolun doğru olduğunu gösteriyor bu. Orası artık çok ciddi bir haber mecra oldu. Çok ciddi. Yani 50'ye yakın insanın çalıştığı, para kazandığı, gençlerin gazetecilik öğrendiği, namusuyla gazetecilik yapmayı öğrendiği, ekranda yapılan soytarılıkla değil, her türden programın yapıldığı, onlarca farklı programda insanların dertlerini dile getirdiği ama eğip bükmeden bunu yaptığı bir yer. Çok gurur duyuyorum, gerçekten çok gurur duyuyorum. Kutluyorum hem Ruşen'i hem de Medyascope'daki bütün arkadaşlarımı. Acayip mutlu edici bir şey bu. 1 Medyascope, 2 biz, 3 Özgür Mumcu ve Eray Özer'le Yeni Haller, 4 BBC World Service'in hazırladığı Global News Podcast. Yani övünmek gibi olmasın ama harcamışız be. Vallahi harcamışız. Altında The Daily var 5 numarada New York Times'ın. Bu arada popüler bölümlere, bölümler babında bakıldığı zaman 1 numarada biz varız. Seviye yayını, dünkü yayını 1 numarada. 2 numara Ruşen'in yaptığı, Sedat Peker'in ortaya çıkardığı iktidar savaşları. 3 numara yine biz, 27 Mayıs gazete yayını. 4 numara yine biz, Kangren yayını. 5 numara yine biz, 26 Mayıs bir önceki günün gazete yayını. Ve ilk onun içinde 6 parçayla biz varız. 2 parçayla da Ruşen var. Pardon, 3 parçayla da Ruşen var. Bir tane de araya sızma olmuş. Onun dışında Türkiye gerçekten bu işi artık bizlerden takip etmeye başladı. Bu çok çok çok mutlu edici bir şey. Gittiğimiz, çıktığımız yolun doğru olduğunu gösteriyor ve insanlara ulaştığımızı gösteriyor. Gerçekten çok mutlu edici, çok sevindirici bir şey bu. Benim açımdan çok büyük gurur kaynağı ama sadece gurur kaynağı olduğu için söylemiyorum. İnanın, yürekten söylüyorum bunu. Sadece bir gurur vesilesi olduğu için anlatmıyorum. Ya acayip iyi bir şey ya. Bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hakikaten hepimiz öyle övünelim. Lale Hanım'ın söylediği gibi. Ya bir şey yapmak üzere çıktık biz 6 sene önce yola. Hakikaten size böyle büyük Dadaloğlu hikayeleri anlatanlar falan var. Ama daha önemli hikaye şu. Ya biz buraya geldiğimizde yine hep beraber 37 kişiyle 6 yıl önce, Ağustos'un 27'sinde 6 yıl bitecek işte. O gün yola çıktığımızda ne yapıyorsak bugün hala aynı şeyi yapıyoruz. Değişimin bu kadar önemli olduğunu söyleyen bir insanın değişmemekle övünmesi doğru mudur? Doğrudur. Neden? Çünkü burada yapılan gazeteciliğin evrensel değişmez ilkelerinin uygulanması. Onun dışında içinde olacaklarla ilgili zaten o değişimin içinde biz varız ve o değişimi birlikte yaratıyoruz burada. Bunda bir beis yok. Ama öbüründe gazetecilik bu kadar ayaklar altına alınmış, soytarılığa boğulmuşken, gazeteciyim diye gezen iş takipleri, aşağılık yaratıklar ortada fink atarken burada hala bir şeyler yapmaya çalışmak. Benim adıma da, Ruşen adına da söyleyebilirim bunu. Medyascope'un kuruluşundan beri hani birlikte bir şeyler yapmaya, orada adımın bulunmasından gurur duyan bir insan olarak söyleyebilirim. Hakikaten sadece bayrağı, gazetecilik bayrağını dik tutmak. Başka hiçbir çaba değil buradaki. Gerçekten akıllı insanın yapacağı bir şey değil buradaki. Ben size daha önce de söyledim. Çok böyle, nasıl anlatayım, şizofrenik bir durum aslında. Ya bakın, burada benim karşısında konuştuğum kamera şu kadar. Vallahi bak, şu parmağım kadar. Buradan bakıp demin size verdiğim sayılarla gün içinde 180-190 bin kişiye ulaşmak çok şizofrenik bir durum. Çünkü 12 metrekarelik bir odanın içinde yapıyorsunuz bunu. Bu normalde kendinizi bıraksanız acayip coşarsınız. Hani o belagatin şehveti dediğim hikaye var ya, işte altında kalırsınız o zaman. Beni dinliyorsunuz, ben buradan bir yardırırım ki. Hadi bakalım hep beraber. Öyle değil ama. Burada onun için değişmemek işte. Belli şeylerin değişmemesi gerekiyor. Gazeteciliğin evrensel ilkeleri gibi. Onlar değişmeyecek kardeşim. Biz burada ne konuştuğumuzu biliyoruz. Bütün bunlar için çok teşekkür ediyorum hepinize. Çünkü birlikte yaptık gerçekten bunu. Bakın bir daha söylüyorum. Şunu kimse yanlış anlamasın. Yani burada beni siz yarattınız değil. Ben gazeteciyim, ben yayıncıyım. Bunu biliyorum yaptığım işi. Ama siz olmazsanız bu karanlığa rastgele ateş açmak olur. Kim vuruldu, kime değdi kimse bilmez. Ama şunu unutmayın, biz varız. Hiç bu konuda da kafanızı öne eğmeyin. O aptal saptal televizyon programlarına, gazetelere bilmem ne hiçbirine takılmayın. Biz varız kardeşim. 6 yıldır bak nasıl dik tutuyoruz bu işi. Bundan sonrasında da yaparız. Tırsmayalım birbirimizden yeter ki. Yani korkarak bir şey yapmayalım. Sabah yayını paylaştıktan sonra korkudan kastım ne onu söyleyeyim. Yayının sosyal mecralarda paylaşımında kullandığım fotoğraf var ya, beni çok sevdiğim bir kardeşimin, çok gerçekten çok iyi bir foto muhabiridir. Seyit Ali Ünal, Seyit Ali benim ona söyleyişimle, hem çok böyle iyi bir gözdür, hem çok kıdemli bir foto muhabiridir, hem de acayip doğayla barışık bir adamdır. Elinde fotoğraf makinesi, altında arabasıyla gezer. Daha önce de paylaştım sosyal medyada, onun yılkı atlarıyla ilgili mesela çok acayip çalışmaları vardır. Bu fotoğrafı ben koyduktan sonra biri şöyle yazmış altına. Yani altına değil, sosyal medyada değil, bana mail olarak attığında. Diyor ki, koymuşsun yine bir Kürdün mutluluk fotoğrafını, oradan konuşacaksın belli ki. Bu işte ön yargıdan kastım bu. Bir, orada koşan çocuk bir Kürt olsa ne olur? Kafasında poşu bağlı. İki, ulan Allah'ın bıngıldağı. Geçen sene Gölbaşı'nda çekildi o fotoğraf. Gölbaşı, orası Gölbaşı'nda bir tarla. Ama insanların kafasının bu kadar kapalı olduğu bir dönemde. Bakın Fatma Hanım, Ünsal Bey, siz de Ruşen Bey gibi herkese yakın olun, HDP'yi dışlamayın. Ya buna söylenecek bir şey yok ki. Gerçekten yok. Burada işte kafayı kapatmaktan kastım bu. Böyle bakmamak lazım buna. Kim? Bulmuşsun bir Kürdün mutluluk falan. Kürdün, Kürt mutlu olmadan bu ülkede Türk de mutlu olamaz. Bunu kafana sok güzel kardeşim. Kürdün oyu olmadan seçim olmaz. Türk'ün oyu olmadan nasıl olmuyorsa. Anlatabiliyor muyum? Bunu kafana koymadan, oturtmadan demokrasinin ayağı yere değmeyecek bu ülkede. Onun için işte ısrarla söylüyorum. Bu ülkede insanlar demokrasi falan istemiyor. Yalan bu. Gerçekten yalan. Hem de acayip büyük bir yalan. İşine geldiği zaman benimle birlikte yürüsün istiyor her şey. Ama demokrasi öyle bir şey değil ki. Rahatsız oluyor. Demin işte Fatma İspir'in söylediği gibi. HDP'yi dışlamayın. Yani nereye dışlamayın? Kimse burada bahsetmezken Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halini anlatan benim ya, benim. Kardeşim bu Selahattin Demirtaş olduğu için değil, o bir siyasi lider olduğu için. Yoksa siyasi lideri doğru bir yerde konumlandırıp bundan ikbal sağlayacak olsam Ertuğrul Özkök'ün yaptığını yaparım. Atatürk'ten sonra liderlik vasfı taşıyan en büyük isimdir Tayyip Erdoğan. Hadi be oradan. Aynı sözleri Turgut Özal için söyledin. Aynı sözleri Süleyman Demirel için söyledin. Devir değişiyor, yere doğru paralel yatmaktan bıkmadın be adam. Sen, benzerlerin, sadece varlığınızı böyle devam ettirdiniz. Türkiye'de medyanın içine ettiniz. Senin getirdiğin Ahmet Hakan sürüklüyor bugün Hürriyet'i. Mutlu musun? Utanmazlık böyle bir şey olmalı. Ama Türkiye'de insanlar çok kolay demokrat olabiliyor. Çok kolay hemen siliyorlar, temizliyorlar kendilerini. Ya Fatih Altaylı'nın yaptığı ortada ya. Anketle oynadığını, Alo Fatih döneminde anketle oynadığını biz biliyoruz. Adam çıkıp demokrasi havarisi gibi geziyor. İnsanda bir parça utanma olur ya. Ama şimdi işte bakın burada böyle bir ortamın içinde gazetecilik yapmak kusura bakmayın ama bence çok daha fazla saygı hak ediyor. Etmesi lazım. İşin bu boyutu böyle. Yani izlenmesi, dinlenmesi. Onun dışında özellikle dikkat çekmek istediğim bir şey var. Mesela günde kabaca, dün gece şöyle birazcık bakındım da tam bir sayı çıkartmak gerçekten mümkün değil. Yalan olur yani net bir şey söylemek size. Ama günde 100 civarında, 100-120 civarında mail geliyor ortalama. Yani bir tane mail adresi var biliyorsunuz işte. unsal@unsalunlu.com. Bu yayının da bağlı olduğu adres. Oraya. Çok ilginç bir şekilde bu maillerin içerikleri değişmeye başladı. Daha öncesinde çok daha farklı istekler, çok daha farklı dilekler, farklı konular konuşulurken, şimdi mesela doğrudan demokrasi içinde şeyler konuşulmaya başlanıyor. Doğrudan demokratik talepler geliyor mesela. Beni acayip mutlu eden bir şey bu. O yüzden özellikle sizinle bugün paylaşmak istedim bunu. Bir de yayının içeriğinde şuna da yer verin dediğiniz bölümler daha azaldı. Yani yayının statüsü içinde insanların beklediği, bildiği bir şey var. Yine yayından önce gelen bu serbest uçuş dertleşme yayında mutlaka konuşalım dediğiniz bölüm çok beni çok mutlu eden, gerçekten çok mutlu eden bir şey. Çünkü çok zor, hakikaten çok zor. Bütün samimiyetimle söylüyorum size. Şu kitap yayınları, klasikler diye başladığımız o seride 23 ya da 24. kitaba geldik. Dolayısıyla yazara geldik. Bununla ilgili öyle güzel övgüler alıyorum ki sadece sizlerden değil, yazan, çizen, bu ülkenin iyi yazarlarından, iyi okurlarından. Gerçekten iyi bir iş yaptığımıza inanıyorum orada. Hazırlığı çok uzun sürüyor. Pek çok izleyici onu yazmış. Yani hazırlığı çok uzun sürüyor diyorsun. Ne yapıyorsun? Çok kısaca anlatayım size ne yaptığımı. Ama yani şunu ne olur, yayının sürekli izleyicileri biliyor da yeni izleyenler olur. Mahcup olmak istemem. Bu bir övünme vesilesi değildir. Bunu ben istedim, ben yapıyorum. Dolayısıyla ağlayacak bir şeyim de yok. Ben perişan oluyorum, saatler çalışıyorum. Hiç böyle bir şey yok. Birincisi baştan şunu söyleyeyim, çok zor ama beni acayip mutlu eden bir şey. Çünkü Türkiye'nin şu saçma sapan telaşının içinde ben de kafamı farklı bir yere yatırıp biraz soğutmuş oluyorum bunu yaparak. İki, hazırlığı şöyle oluyor. Bir kere konuşacağımız yazar kimse, onun tek bir kitabına bağlı kalmıyorum. Burada gösteriyorum size işte. Onun genelde yazım anlayışı üzerine biraz çalışıyorum. Dönem mutlaka benim için önemli. Çünkü ısrarla şunu söylüyorum, iddiayla şunu söylüyorum. Böyle anlattığınızda daha çok kalıyor insanların aklında. Sadece tek bir kitap üzerinden gitmek değil. Üç, mutlaka ama mutlaka o kitabın edebi değeri üzerine konuşmak gerekiyor. Yani insanlar sadece işte bir kitabı elinize alıp arkasını çevirip, hep söylüyorum ya yıldım artık bilmem ne annemiz bize kitap yazmış deyip göstermiyor. Marifet değil bunlar ya. Bunlar hikaye, kitap tanıtmıyorsun ki sen pazarlamacılık yapıyorsun. Çalışması dolayısıyla son böyle 5-6 yayında daha da net görüyorsunuz. Mutlaka içinde bir şekilde edebiyatın şiirle bağlantısını kurup ya da bir metinle, bundan sonra da yapacağım bunu. İyi bir müzisyenle, gerçekten iyi bir müzisyenle, bu konuda haklarını hiç inkar edemem. Çok böyle dostluk görüyorum insanlardan. Son olarak Tahir Hoca'dan, Tahir Aydoğdu'dan. Yani çok çok önemli bir şey bu. Türkiye'nin en büyük kanun üstadı. Ben sadece telefon ettim ve dedim ki hocam böyle bir şey yapar mısınız? İstediğini al dedi. İstediğini al dedi bana. İstediğini al, istediğin zaman kullan dedi. Aynı şekilde sevgili iklim arkadaşım İklim Tamkan, Buzuki Orhan, Orhan Osman. O kadar güzel açtılar ki her şeyini. Bundan sonrasında da yapacağız. Ve onu yaparken mutlaka müzikle edebiyatın birleşimine dikkat edeceğiz burada. Dolayısıyla da işte o tarih bölümünü işin içine soktuğunuz zaman çok genişliyor mevzu. Kabaca en kötüsü 10 gün sürüyor programın hazırlığı. En kötüsü. Bazıları diyor her hafta bir tane yapsak. O çeyizde getirmiyorum ki ben onları. Hani evlenirken annem vermedi onu bana. Al bunları da ileride kullanırsın diye. Onun hazırlığı 10 gün sürüyor minimum. Dolayısıyla bir haftaya sığdırma şansı zaten yok. Hani bir haftanın içinde 10 gün yok çünkü. Keşke olsa dükkan sizin. Alın götürün. Bir de özellikle son dönem için tekrar burada da hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Ya şöyle bir durum var. Son dönemde, son yayınlarda 6 yıldır Vinyetleriyle bu yayına acayip değer kattı. Sevgili Yılmaz, Otis abi Yılmaz Aslan Türk. Ama son dönemde yaptığı vinyetler hakikaten insanların da çok dikkatini çekiyor. Tablo gibi çalışıyor Yılmaz, görüyorsunuz. Çünkü o da gündemden o kadar rahatsız ki. Size söylemiştim yani, unutturmayın anlatayım diye. Ya çok güzel bir hikaye vardır. Melih Kibar'la Çiğdem Talın'ın arasında acayip bir etkileşim var biliyorsunuz. Müthiş Erol Evgin şarkıları vardır. Başka sanatçılar da söyler ama Erol Evgin asıl söyler. Ve onlardan bir tanesi İçimdeki Fırtına şarkısının yazımında Melih Kibar bir uçak yolculuğunda, çok da kötü bir uçak yolculuğu geçirir. Böyle düşme tehlikesi falan atlatır. Yani yüreği ağzına gelir. Sonra oteline ulaştıktan sonra ya da evine ulaştıktan sonra hatırlamıyorum. Çiğdem Talı'yla konuşurlar. Aralarında öyle bir hani aşk ilişkisi de galiba var, bilmiyorum ama olsa da olmasa da bir şey değiştirmez zaten de. Çiğdem Talı yazdığı, yeni yazdığı, bitirdiği şiiri okur. İçimdeki Fırtına'nın sözlerini okur ve Melih Kibar çok şaşırır. Çünkü onun kafasında da aynı uçak yolculuğunun içinde belirmiş bir melodi vardır. O gümbürtüyü, fırtınayı anlatan, ikisini eşleştirirler ve işte o meşhur şarkı çıkar ortaya. Yılmaz benimle şöyle dalga geçiyor. Seninle Çiğdem Talı'yla Melih Kibar gibi olduk artık diye. Son dönemde gördüğünüz o vinyetlerin hiçbirini konuşarak yapmadık biz Yılmaz'la. Yani öyle bir şey oluyor ki akşamın bir saatinde mesela mesaj atıyor bana. Diyor ki bir şey yolladım, bir bak bakalım ona. Açıyorum ki inanın üzerinde çalıştığım hikaye o. Son 4-5 yayın böyle oldu. Ve yani onları çizebilmek çok zor. Vinyet mantığı çok zor bir kere. En son işte dün sabah gördüğünüz o seviyede gördüğünüz lağım var ya, lağım. O mesela benim konuşmaya niyetlendiğim nasıl çizileceğini asla bilmedim. Benim öyle bir yeteneğim yok. Yani Yılmaz'ın yeteneğinin 300'de biri yok bende. Ama onun yeteneği o, ya bunu anlatması lazım diyerek hazırladığı bir vinyet. O yüzden mesela onlar birbirine çok iyi oturuyor. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Burada huzurunuzda da çok teşekkür etmek istiyorum sevgili dostuma. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ha, bir de üstümde kalmasın, söylemiştim size. İsmail Saymaz'la telefon konuşmamızdan bahsedeceğim diye. Özel bir telefon konuşmasını anlatmayacağım tabii ki burada. Onu yapan bir sürü dalaksız var. Bunu YouTube'da anlatıp para kazanan bir sürü dalaksız da var. Onlardan olmayalım. Allah yazdıysa bozsun da. Ya şu özetle, şimdi bir kere İsmail önceki gün, iki gün önce, çarşamba günü aradı beni. Çarşamba öğleden sonra ve şunu konuştuk. Ben iki gün üst üste yayınlarda anlattım biliyorsunuz. Yani bu yapılan doğru değil. O yayından çıkan hiçbir şey yok. Gazeteci elinde kalana bakar sonuç olarak. Ve orada elde kalan 3 cümle var, doğrudur. Onlar da İsmail'in ısrarla sorduğu soruların sonuçları. Ama yetmez. Böyle bir şey yetmez. Mümkün değil. Biz böyle bir olaydan bahsederken oradan çıkanla yetinmeyeceğiz elbette. İsmail de şunu anlattı bana. Ben elimden geleni yaptım. Ama dedi, bize başlangıçta söylenen bu değildi. Bakın ben bunu ilk kez öğrendim. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Bize dedi, denildi ki programın moderatörü tarafından. 15 dakikalık bir bölümde bakan önce bir sunum yapacak, sonra soru cevaba geçeceğiz. Normalde yurt dışında, yani bu işin daha önce yapılmaya başlandığı ülkelerde, mesela İngiltere'de böyle bir şey olmaz. Soru cevabı oturursunuz, soruyu sorarsınız cevap verir, soruyu sorarsınız cevap verir, kavga çıkacaktır ama yine soru cevap altında çıkar. Yine de Türkiye'de uygulanan bir stildir. Olabilir 15 dakika. Ama benim de ısrarla söylediğim şu, ya ilk bölümde 45 dakika konuşmadınız kardeşim. İki kere susturmaya çalıştınız ama orada yapılacak hikaye o değil ki. O değil. 15 dakika ise o zaman burada yapılacak hikaye, yani bir tecrübeli bir yayıncı olarak size söyleyeyim. Ben ne yapardım? Çünkü İsmail de sordu. Abi sen olsan ne yapardın diye. Şunu yapardım. Ben seyirciyi de oradan işin içine katardım. Moderatörü taca atarak. Madem beceremiyor bu işi, yapamıyor. Bize 15 dakika diye söz vermiştiniz. 15 dakikayı geçti. Şimdi soru soracağız. Ve bu soruyu, bu cümleyi 70 kere de olsa tekrarlayacaksın kardeşim. Bu kadar basit. Ben de İsmail'e bunu anlattım. İkinci bölümde, yayının o kaçan 45 dakikasından sonraki ikinci bölümde işte o çırpınma bölümü var. Orada da yapılacak şey, ya ısrarla soruya cevap alınamadığını anlatmak. Çünkü şu Süleyman Soylu'nun tarzı olacaktır. Yani orada yayından kalkıp, kesinlikle benim tercih edeceğim bir şeydir. Açık söylüyorum size. Ama kalkıp giderken o yayında mutlaka ne bıraktığını bilerek kalkıp gitmek lazım. Yoksa Süleyman Soylu bununla övünecektir. Kaçıp gittin. Mesela birçok insan İsmail Saymaz'ı o yayına Merdan Yanardağ çıkmasıyla eleştirmiş. Tam tersine. Tam tersine. Çıkılmalı. Çünkü eğer o yayına çıkılmazsa Süleyman Soylu'nun baştan söyleyeceği şudur. Tırstılar gelemiyorlar. Tırsacak bir şey yok ki. Sorulardan tırstınız ve yalan söylediniz. Bu kadar basit. Tırsacak bir şey yok bunda. Ama oradaki hata bu. Yani bu açıklıkla, bu netlikle İsmail'le konuştuk biz de. Bu da üstümde kalmasın. Anlatayım size. Çünkü anlatacağım demiştim. Benden bu kadar. 26 dakikasını ben bastım yayının üstüne. Hakkınızı helal edin. Bundan sonra sizde 1,5 saat uçacağız. Ha, bana son bir 10 dakika lazım. Size 2 tane kitap, hatta 3 tane kitap tanıtacağım. Çok da önemli 3 tane kitap tanıtacağım bana kalırsa. O yüzden son 10 dakikası bana lazım. Aradan onu da düşelim. Size son oluru 1 saat temiziniz var. Buyurun. Başlayalım. Soru cevapla girelim. Dünden gelen sorular vardı. Özellikle şu meclisteki sine-i millete dönüş de dahil olmak üzere ne yapılabilir sorusu. Valla ben söyleyeceğimi söyledim o konuda. Bakın şu anda Türkiye'de etkin bir muhalefet uygulanmıyor. Türkiye İşçi Partisi'ni dışarıda bırakarak. Onlar 3 kişi canavar gibi mücadele ediyorlar. Canavar gibi. Şimdi sosyal medya üzerinden de çalışmaya başladılar. Çok iyi videolar hazırlanıyor. Çok etkin, çok anlatımlı. Gerçekten içi dolu şeyler yapılıyor. Ama bu yetmez. Çünkü şu anda ne HDP'nin yaptığı muhalefetten, ne İYİ Parti'nin grup toplantılarında yaptığından, ne CHP'ninkinden bir cacık olur. Olmaz kardeşim. Bir şey çıkmaz bununla. Şu anda meclisin etkin çalışmaması gerekçesiyle artık meclis dışında konuşmak zorunda CHP. İYİ Parti, HDP hepsi konuşmak zorunda. Ya meclisin başkanı bir milletvekilinin 10 bin dolar bir mafya babası tarafından aylığa bağlandığı gerçeği karşısında susuyor kardeşim. Susuyor. Böyle bir meclisin saygınlığından söz edebilir misin sen? Niye direniyorsun içeride? Yasa mı yapmak istiyor? Bırak AKP ile büyük ortağına yapsınlar. Yapsın sana ne? Zaten bir dahilin olmuyor ki. Üst üste iki kez Ruhsar Pekcan'la ilgili soruşturma komisyonu kurulması önerisi reddedildi ya. Ya bu utançtır kardeşim. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili için, bir MHP'li için utanç olmalı. Gözünün önünde bir yolsuzluk var ve bakmıyorsun. Görmemek için bakmıyorsun. Çünkü biliyorsun ki var. Ortada bak iktidar partisinin milletvekillerinden, iktidar partisinin sözcülerinden bir tane cümle var. Ömer Çelik'in cümlesi. Dünyanın en saçma cümlesi. Gerçi o değilmiş. Daha sonra daha büyük saçmaladı. Onu da gördük ama. Yani diyor ki biz muhalefetin söylediğiyle iş yapmıyoruz. Ne yapacağız o zaman? İktidar kendi çalacak, kendi oynayacak öyle mi? Mantık ne kadar benziyor değil mi Erdoğan'ın söylediğine? Sen gidip Rize'de efelik yapamazsın diyor. Niye orası benim? Tamam bölüşelim o zaman. Tamam kardeşim bölüşelim. Hadi bölüşelim. Sen nereye gidebileceksin, ben nereye gidebileceğim görelim. Bunu aynı şekilde yapalım. Alt gruplar halinde gazeteciler için yapalım, televizyoncular için yapalım. Ya o zaman bununla demokrasi olmaz ki. Paylaşılmış, ayrılmış bölgeler böyle mi yaşayacağız biz? Ömer Çelik saçmalamalara doyamadı. Mesela Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin tespit olduğunu söylemiş. Ben böyle bir şey gördüm. Hakikaten yani doğru mudur değil midir bilmiyorum ama tespit olduğunu söylemiş. Tehdit değil tespit gibi bir cümle kurmuş galiba. Ya hayatım ben böyle abuk bir laf duymadım ya. Ya o zaman yani şu da tehdit değil. Ya Ömer Bey bu dönem bittikten sonra yargılanacaksınız. Ciddi söylüyorum hepiniz yargılanacaksınız. Bak bu tehdit değil tespit. Ben zaten tehdit edemem ki. Bu dönem bittikten sonra yargı makamının başına ben geçmeyeceğim ki. Böyle bir durum olamaz. Ama bu bir tespit. Evet bugünkü uygulamalar nedeniyle yargılanacaksınız bu kadar basit. Hiçbir şey olmasa 128 milyar dolar nasıl buharlaştı bunun için yargılanacaksınız. Şu anda İçişleri Bakanı gerçekten anayasal bir suç işliyor. 3 gün önce söyledim burada. Anayasal bir suç işliyor kardeşim. Ve bunun karşısında bir partinin sözcüsü çıkıp elinde bilgi belge olan yargıya gitsin diyorsa insanlar buna ağzıyla gülmez. Ya yargıya gitsin dediğin adam İçişleri Bakanı. Televizyon yayınında ben söyleyeceğim diyor ben. O zaman tut onu götür. Anadolu Ajansı'nın aptallaşmasına döndü mevzu. Dün biliyorsunuz biz burada bu tespiti yaptık. Yani ben size söyledim bunu. Sedat Peker'in FETÖ'ye bağlanması yakındır diye ilk konuştuğunda. Çünkü buradan çıkacak başka bir yere gidemezsin kardeşim. Kol kola yürüdüğün zaman o beraberlik görünecek, gözlenecek. Şimdi dün biri halihazırda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Milletvekili bir diğeri vali olmak üzere iki imzayla Sedat Peker'e verilen korumanın belgesini yayınladı Anadolu Ajansı ve geri çekti. Ya koskoca ajansı hakikaten pisliğin içine batırdınız hiç bu kadar rezil olmamıştı ya. Ya içinde çalıştığınız kurum Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı milli mücadeleyi bütün dünyaya duyursun diyerek kurduğu kurum. Utanmanız, arlanmanız yok ama yerle eksan ettiniz koskoca kurum ya. Ya adam yaptığı haberi geri çekiyor ya. Niye? Alttaki isimler. Alttaki isimler kardeşim. Biri milletvekili, öbürü vali. Ne yapacaksın? Zamanında yapmışlar bunu, korumayı vermeyi. Şimdi ya onları satacaksın? Burada defalarca söyledim. Bak, başınıza gelecek bu. Dilim de tüy bitti söylemekten. Bugünün bürokratları, ya bunu yaşayacaksınız kardeşim. Altına imza attığınız her metin en tepelere, göklerden gelen karara değmesin diye size saplanacak. Göreceksiniz, bugün değilse yarın. Bak örneklerine bak, bana inanmıyorsan. Hepsi gelecek bunların önünüze. Çünkü yapılan işlemler hukuka uygun değil. Ve size kalacak, size kas kallanacak bunlar. Göreceksiniz. Bana inanmayan Selami Altınok'a baksın. İşte başına geleni gördünüz. Daha da gelecek. Daha da gelecek. Şimdi o belge çıktıktan sonra korumanın veriliş tarzı Sedat Peker'e, altındaki imzalar ortada. Değil mi? Altındaki imzalar ortadayken muhalefet kullanmayacak mı bunu? Anadolu Ajansı haberi koydu, geri çekti. Neden geri çektin? Yalan mı haber? O zaman bir, yalan haber yayınlıyorsun. Aşağılık bir kurumsun sen. İki, haberinin arkasında duramıyorsun. Darmadağın olmuşsun. İkisinden birini seç. Biri sensin. Kaçamazsın ki bundan. Şimdi o metin kullanılacak. O yüzden yani bu dönemin bürokratları çok dikkatli olmalı diyeceğim de artık bürokrasinde bir önemi yok. Hadi buyurun devam edelim. Şu ara, bu arada şeyi de açayım da ben. YouTube üzerinden de bakmaya devam edelim. Canan Kuzuloğlu demiş ki, bir fotoğrafa dahi ayrımcılık yaparak bakan kafalarla dolu, gerçek demokrasiyi sindirememiş toplumsal bir yapıyla bu memleket nereye evrilir? Gayet de güzel evrilir. Hiç merak etmeyin Canan Hanım. Gerçekten. Emin olun, bu öyle romantik bir cümle falan değil. Tam tersine, bizim aşacağımız sorun çok büyük. O kadar büyük ki aştığımız anda o bütün mesafe altımızda kalacak bizim. Çökecek çünkü. Ya bakın, bugün yaşadığımız hikaye çok acayip, çok saçma bir şey. Şimdi dün sabah burada size okudum. Saygı Öztürk'ün köşesinde Korkut Eken'le yaptığı bir söyleşi vardı, bir röportaj vardı. Orada ne diyordu? Ben her ihtimale karşı yanımda Atilla Peker'i götürdüm. Ya Atilla Peker kim kardeşim? Rambo mu? Sen niye yanında götürüyorsun? Demiyor musun orada? Ben o dönemde özel harekatçılara ders veriyordum diye. Sen o zaman bırak o dersi. Sen veremiyorsun ki, yanında Atilla Peker'le gezdiğinde güvende hissediyorsun kendini. Bakın bütün bunlar yapışacak. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde mesela onlar da ulaşmışlar Korkut Eken'e. Benim söyleyecek bir şeyim kalmadı, ben söyledim demiş. Yo, daha söyleyeceğiniz çok şey var. Çok şey var. Vallahi çok şey var. Bu ülkenin mahkemelerinde anlatacağınız çok şey var. Daha neler neler konuşulacak. Kutlu Adalı cinayeti. Bakın burada direniyorlar. Kıbrıs parlamentosunda şu konuşma yapılıyor. Deniyor ki, bugün bu dosyayı açtık. Açamazsak pisliğin içine batacağız. Ve dosya açılıyor tekrar. Ne olacak şimdi? Hani buradan yırttın. Öbür tarafta neyle tehdit edeceksin onları? Yani biz tehditle yaşamaya çok alıştık. Bugünün saçma muhalefeti yüzünden. Gerçekten onlar bu tehdide boyun eğiyorlar çünkü. Ya sıradan yurttaşın tek güvencesi kendi eliyle seçip parlamentoya yolladığı milletvekilleri. Gerçekten öyle. Çünkü ülkede adalet yok, adalete ulaşamıyorsun. O zaman senin adına dokunulmazlık sahibi olan insanın kendini öne atması lazım, değil mi? Atmıyor. Atmıyor kardeşim. Gecenin yıl dönümünü yaşıyoruz. Bakın insanlar sadece bu taleple çıkmışlardı o gün sokağa. Gerekçe neydi? Ya bana karışma kardeşim. Karışma ya, benim hayatıma karışma, çek elini. Defol git. Sadece buydu istenen. Ama o gün sivil inisiyatif bunu istediği anda siyaset kıçın kıçın yanlamaya çalışmıştı. Ya bugün yapması gereken önderlik bu. Bu kardeşim, sen siyasete yol göstereceksin. Yapamıyorsun, beceremiyorsun, çok net. Ya bunun yöntemini sen bulacaksın, ben değil ki. Devam edelim. Hülya Kahraman demiş ki, kargaşa hep bu hükümete yaradı Ünsal Bey, artık çok sıkılmıyor. Kargaşanın hep bu hükümete yaradığını düşünmeyin. Çünkü bu dönemde şu anda yaşadığımız şey kargaşa değil bizim sadece. Sadece kargaşa yaşamıyoruz. Biz çok acayip bir saçmalama da yaşıyoruz. Çat çut çat çut, sağa sola vurarak giden bir iktidar. Anadolu Ajansı'nın geri çektiği haberi bile bunun dışında düşünmeyin. İnanın bana. Bakalım. Bayram Alpay, Sedat Peker'in büyük ihtimalle pazar günü çıkacak olan son teklisinin gündemi sence ne olur abi? Vallahi bilmiyorum ama isimler daha rahat çıkacak artık ortaya. Şimdi şöyle düşünün, Süleyman Soylu televizyonda bir cümle kurdu. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Ben Korkut Eken gibi tiplerin diye başladı. Bak, ben Korkut Eken gibi tiplerin. Şimdi bunun anlamı şu, Korkut Eken gibi tırnak içinde Süleyman Soylu'ya göre tiplerin Bugünlerde esamisinin okunmamasının tek gerekçesi olabilir. Biz onlarla yürümeyeceğiz demek. Doğru mu? İş oradan çözülüyorsa Sedat Peker bu sefer oradan vurarak ilerleyebilir. Çünkü burası iktidarın yumuşak karnı haline geldi. Yani burada vurduğunda geri geliyor. Fark ediyorsunuz biri düşüyor işte. Geçmişte işte o danışmanların kokain görüntülerini falan gördük. Hiç derdi üstü buna. Ya hikaye ya sallamıyorlar. Vallahi Ömer Çelik'e sorarsanız hiçbir şey yok. Bırakın bunları. Hatay'da birbirinin üstüne çıkan develeri soruşturmadılar daha ya. Biz onu kendi içimizde çok ayıpladık. Biz yapacağız onun soruşturmasını. E o zaman tam yargıyı diyorum mu işte. Saraya kuralım külliyeye. Orada dağıtılsın yargı. Kendi içinde hallediyorsan. Ama şimdi bu bölüm işin yani yolsuzluk ve mafya tarzı ilişkilerle devam eden bölümü iktidarı büyük sallıyor. Çok büyük sallıyor hem de. Bence oradan devam edecek. Yusuf Salıbaşı demiş ki Feyyaz Yiğit Lost olayını tam da bugünleri anlatmak için yapmış gibi. Yani Lost çok bozdu hikayesi. Doğru canım. Daha da bozmaz dedik daha da bozdu. İzmir Barosu'nun suç duyurusu bir sonuca varır mı? Yani orada suç duyurusunun bir işe yaramaması reddi bile başlı başına önemli bir olay. Çünkü adaletin yargının nasıl baktığını göreceğiz. Nilgün Yarar demiş ki ilk seçimde Türkiye İşçi Partisi'nin yerini nasıl görüyorsunuz? Ben beklenenin çok üzerinde görüyorum. Ciddi söylüyorum. Hatta ittifak için en önemli bileşen haline bile gelebilir. Yazın bunu bir kenara. Çünkü orada çok sağlam bir siyaset var. Bakın Türkiye İşçi Partisi geçmişteki içinden geldiği geleneğe çok uygun davranarak çok doğru bir yoldan gidiyor. Sorun çok net onlar için. Çok net koyuyorlar ve tek soruna vurarak gidiyorlar. Bence yapılması gereken bu. Son 3 yıldır çok konuştuk bunu. Yani gündemi sağa sola dağıtarak değil. Tek bir yerden vurarak çökertmek. Hani hep diyorum ya iktidarları kurmak ya da kaldırmak gazetecilerin işi değildir. Doğrudur. Tabii işi değildir. Gazetecilik işi değil ki bu. Ama bizim bugün burada konuştuğumuz sadece bir iktidar değil. Bir zihniyet aynı zamanda. Dün sabah burada konuştuk. Mola Fethiye'deki o İtoğlu it, yani daha ne söylenir bilmiyorum ama bir öğretmen diye gezen, uzun namlulu silahlı gezen çakalla ilgili Milli Eğitim soruşturma açtı. Bakın gördük işte. Soruşturma açtı. Ne yaptı soruşturma açtı? Bu arada ben dün konuşurken arada yanlış söylemişim. Ya çok teşekkür ediyorum. Benim izleyicim çok dikkatli olduğu için nasıl olsa biri düzelir. Soruşturmanın selameti yerine soruşturmanın selayiyeti demişim. Sağ olun düzelttiğiniz için benim hatam. Aradan kaçmış. Bakın sadece bu kadar kaldı. Anlatabiliyor muyum? Ve şimdi buradan vurdukça iktidar büyük sallanıyor. E çünkü bağlı. Bağlı kardeşim değiyor işte. Elif Şahin Karaçam demiş ki Şaşkın Kübra Apar yayına konuklar 5 dakika kala geldi deyip suçu onlara attı. Yok ben başını seyrettim öyle demedi hakkını yemeyelim. Dedi ki ben 10 dakika önce tanıştım gördüm bazılarını dedi. Onu çağırsaydı canım onun sorunu değil yani o programcıların şey sıkıntısı. Erkan Baş ve Barış Atay gerçek muhalefet yapıyor ve çok başarılılar. E doğru işte Mehmet Fatih Cam söylemiş. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani burada sosyalizm kitabının kitap burada mı ya? Kaldırmışım herhalde. Ben kitabı burada anlattığım zaman sosyalizmi Erkan Baş'ın yazdığı kitabı. Mesela bazıları çok söylenmişti hatırlıyor musunuz? Ne gereği var ya şimdi bunu konuşmanın. Bak bu gereği var işte. Senin tırstığın gibi bir şey değil sosyalizm dediğin. Sana anlatıldığı gibi böyle bir safsatadan bahsetmiyorum. Ayakları yere basan bir sistemde. Ali Sirkeci, sizce CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu? Hatırlıyor musunuz bu ilk konuşulduğunda ben 4 sene önce söyledim bu konudaki görüşümü. Doğrusu budur. Yani bir siyasi parti kendi genel başkanını eğer cumhurbaşkanı adayı çıkartamıyorsa oturup düşünmeli zaten. Düşünmeli yani. Bakalım. Erdem Bey demiş ki sallanan iktidar erken seçime zor gider biliyorlar sonuç. Bakın bu ben 2 yıl önce burada bir şey anlattım. Dedim ki Türkiye 2020 yılında seçime gidecek. Çünkü başka çaresi kalmadı. Ama pandemi koşulları bu işi nereye getirdi biliyorsunuz. Bu yıl seçim kaçınılmaz halde. Şimdi o gün böyle bir şey olmaz hadi oradan falan diyenlerin ürettiği bir teori bu. Böyle zor durumdaki iktidarlar seçime gitmez. Hayır, o gün söylediğim şeyin arkasındayım ben. Seçime isteyerek gitmekten söz etmiyorum. Ekonomik olarak batağa düştüğü için dayanamamaktan bahsediyorum. Türkiye son 2 yıldır yönetilmiyor. Yönetilmiyor, bu kadar net söylüyorum bunu size. Sağa sola çarparak gidiyoruz biz. Ve bakın hatta şu anda hemen canlı dakika ve skor alalım söyleyelim size. Dün gece döviz çıldırdı ya. çıldırdı. Şu anda dolar 8.53'ten gidiyor. 8.53. Ne oldu? Savaş mı çıktı ülkede? 8 lira 53 kuruş. Ne oldu ya? Euro 10 lira 39 kuruş. Ya ne değişti hayatımızda kardeşim? Ne değişti? Nasıl gidecek ama? Yok diyoruz ısrarla. Peki siz biz gidiyoruz yaşasın oh diye oynayarak mı gideceğini düşünüyorsunuz? Ne diyecek bir siyasi iktidar? Elbette eğer öyle bakacak olursanız şöyle düşünün. Ömer Çelik de diyor ki Meral Çelik'i tehdit etmedi, durum tespiti yaptı diyor. Buna da inanıyor musunuz? Artık bakın Dün Erdoğan'ın bir sözü var. Ya bence mutlaka yaşanacak seçimde bunu muhalefet partileri bunu kullanmalı. Çünkü öyle saçma bir söz ki ben hayatımda böyle bir şey duymadım ya. Diyor ki biz onların yalan söylediklerini biliyoruz. Burada onlar yerine yani üçüncü çoğul şahıs yerine ikinci çoğul şahıs kullanarak okuyalım. Diyor ki biz onların yalan söylediklerini biliyoruz. Onlar kendilerinin yalan söylediklerini biliyor. Bizim onların yalan söylediklerimizi bildiğini de biliyorlar. Biz onların yalan söylediklerini bildiğimizi, onun bildiğini falan. Biz sizin yalan söylediğinizi biliyoruz. Nereden biliyoruz biliyor musunuz? Elimiz değiyor artık yalana. Yalan gözle görülür bir şey haline geldi. Dokunuyorsun ya, dokunuyorsun. Aşı mevzunda dokunuyorsun mesela. Diyor ki bu ülkenin Sağlık Bakanı, Haziran ayı içinde 20 yaş üstü herkes aşılanacak. Üzerinden 6 gün geçiyor. Ekrana çıkıp diyor ki, elimize gelen aşılarla 50 yaş üstü herkesi aşılayacağız. Ya kardeşim, yani elin değiyor artık yalana, elin. O kadar net değiyor ki. Bir mafya babası oradan bir laf söylüyor. Direkt reddediyorlar. Mesela diyor ki ben tanırım diyor. Çok iyi insandır. Reşat neydi adamın adı? Unuttum. Çok iyi insan tanırım. Onun hiçbir alakası yoktur diyor. FaceTime konuşması çıkıyor ortaya. Artık her şey o kadar net görünüyor ki yalanlar. İşte bu yalanın gidebileceği bir yer yok. Ve bunu bir de ekonomik çöküşle birleştirdiğiniz zaman iktidar istemeden gidecek bu seçime. Böyle bir istekten falan bahsetmiyorum. O dediğiniz baskın seçim olur zaten. En güçlü zamanında çöker, istediği kadar büyütür kendinin parlamentodaki ya da işte devletteki varlığını, onu alır. Şu anda öyle bir şey değil. Şu anda sadece günü kurtarmaya çalışıyor Erdoğan ve ekibi. Sadece. Ya nereye dokunsanız pislik fışkırıyor fark etmiyor musunuz? Nereye elinizi sürseniz. Resmen patlıyor böyle, irin dağılıyor ortalığı. Devam edelim. Ne yanlışlıkla söylendi? Nevsiye Hanım. Şuradan YouTube'a da bakarak gidiyorum. Oradan da soru geliyor çünkü. Atilla Berberoğlu demiş ki Yunus Bey, Scope'u sildim. Twitter'da 660, YouTube'da 3500 izleyici var. Lütfen YouTube'dan takip edin bizleri. Yo, burayı da zaten açıyorum ben. Aşı nerede diye sormuş mesela Hande Kısmet. Doğru soru bu. Berin Ruacan demiş ki başlarını sağdan sola çevirirken bile yalan söylüyorlar. Doğru. Doğru. Cumhurbaşkanı Amerikan şirketleriyle görüşme yaptı, yatırım yapmalarını istedi. Kim bilir ne kolaylıklar sağlama sözü verildi. Yatırımlar olursa yine pozisyonunu kuvvetlendirebilir. Ne dersiniz? Selen Filiz sormuş. O çok zor. Yani ülkeye gelecek yabancı yatırımcıya siz istediğiniz kadar söz verin. Şimdi bu ülkenin üretimde kaybettiği 1,5 senesi var. Doğru mu Selen Hanım? 1,5 senesi var. Ve biz bu ülkede aramalı ithal ederek onu mamule çevirip yolluyoruz. İhracatımız da buna dayalı. Turizmi bu ülkenin düştü. Şu anda bu ülkeye gelecek yabancı yatırımcı sadece ve sadece ucuz aç iş gücünden yararlanmaya gelecek. Ama burada ürettiği şey karşılığında ne vaat verirseniz verin. Burası bir üçüncü dünya ülkesi, bir Afrika ülkesi olmadığı için sonuçta mutlaka belirli maliyetlerle karşılaşacaktır. O yüzden ben bunun çok kuvvetli olduğunu zannetmiyorum. Aşı 128 milyar vesaire de asıl namus nerede? Vallahi o da yok oldu. Doğru söylüyorsunuz. Bakalım. Ali Çağan demiş ki burada yazılanlara pek bakmıyor gibisiniz normal yayınlarda. Yok, ondan değil, onu da anlatayım size. Ben burada çift ekran açıyorum. Önde de bir tane tablet var ortada. O tabletle birlikte 3 ayrı ekranı kontrol ederek gidiyorum. Burada şu anda YouTube ekranı burada. Ve o ekranın içinde akışı takip etmek. Aynı zamanda burada işte sosyal medya mecraları da açık. Onlarla birlikte araya gidiyor biraz. Ondan kaynaklanıyor. Bakalım. Aytaç Temiz demiş ki meclis Cumhur İttifakı'na geçer. Cumhurbaşkanı da Erdoğan seçilirse ne öngörürsünüz? Nereye gider süreç? Cumhur İttifakı'na geçerse Cumhur İttifakı'nda zaten Millet İttifakı mı demeye çalışıyorsunuz? Eğer öyleyse başka. Devam edelim. Son vergi affı hakkında düşünceleriniz neler? Nedir? Mert Kibar. Ya ben daha önce de anlatmıştım. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ruhu rahmet istedi. Hasan Pulur'la bir röportaj yapmıştım. 98 senesinde, 1998'de, çok zaman olmuş. 23 sene önce. O zaman daha yeni binaya henüz geçmişlerdi, bu akıllı binaya, Hürriyet'in akıllı binasında. O zaman işte Hürriyet, Millet beraber aynı sahiple çalışıyor. Bana demişti ki ben yazılarımı yazarken, eskiden Baba Ali'deyken, Baba Ali'nin içinde yürürdüm. Yani işte buzdolabı satana, halıcıya giderdim, tavla atardım, çay içerdim biriyle, öğle yemeğini biriyle yerdim falan. Hayattan beslenim. Burada hayattan beslenemiyoruz. Ama demişti, buraya kısıldıkça en fazla dikkatimi çeken şey şu oldu: devlet aptal yurttaşlarını çok fazla eziyor. Ne demek bu demiştim, aptal yurttaştan kastınız ne? Şu, benim demişti oğlumun en büyük kavgam, bana her zaman aracını taşıt pulunu yatırma der mesela. Yani niye yapıyorsun bunu kardeşim, niye vergisini ödüyorsun, nasıl olsa bunun affı çıkacak. Borcun mu kaldı, salla. Emlak için mi, salla, nasıl olsa çıkacak der. Her seferinde de haklı çıkar. Şu yaşıma geldim, ben hala devletin dürüst yurttaşını neden ezdiğini anlamadım demişti. Ben her vergi affında aynı şeyi düşünüyorum. Ciddi söylüyorum. Bazıları kızacak bana, kızsın. Hep bunu düşünüyorum ama. Dürüst olana, mesela vergi affı çıkardığınızda siz dürüst, zamanında, normal kurallar içinde ödemelerini yapan insanlara da bir iyilik yapmıyorsanız bunun iyi bir yönü yok. Bu sadece birilerini eşek yerine koymak, o kadar. Gerçekten ben böyle düşünüyorum. Eşek yerine koymak insanları. Sevil Hanım çok teşekkür ediyorum. Tek başına bir televizyon kanalı yönetiyorsunuz. Öyle değil yani, ama şu... Şimdi bu yayınlarla ilgili olarak bu hafta, önümüzdeki hafta paylaşacağım. İki tane podcast yaptık. Onlar işte yayınlanacak, göreceksiniz. Oralarda da hep anlatıyorum. Ben sizin görmediğiniz bölümde mesela en çok yaptığım iş, bir izleyici onu yazmış, şuraya ayırdım. Nerede? Heh, şu Sahip Bey. Diyor ki, yani çok teşekkür ederim, çok güzel şeyler yazmış. Abi ben senin normal diyebildiğimiz zamanda ne yaptığını merak ediyorum yazmış. Normal. Şimdi normalden kastınız ne bilmiyorum ama sevgili Sahip Bey'in, Sahip Egüz vardır, ne güzel oldu. İsminizi duyunca onu hatırladım. Hani çocuk şarkıları için Türkiye'deki en önemli isimlerden bir tanesi. Dedi ki, diyor ki işte yani normal zaman. Normal zaman ne mesela? Kasıt ne? Normal zaman. Yayın olmadığı zaman. Benim çok renkli bir hayatım var. Ciddi söylüyorum. Bak, çok renkli bir hayat. Sabah 6.30 civarında kalkış. Bir gece önce, oradan başlayayım. Bir gece önce 1.30-2 civarında yatış. Daha erken bitmiyor çünkü. Yani bir gün Finlandiya gibi bir gündemimiz olursa çok sıkılırım ama ben de yatar uyurum, emin olun. 1.30-2 gibi yatış. 6.30'da kalkış. İşte yayının son hazırlıkları falan filan. Burada yayında kullandığım arayüz programının önce hazırlanan işte yazıları falan filan var. Sizin o gördüğünüz tanıtımlar, bilmem neler. Bunların hepsini, ofis boyu ve genel müdürü ben olduğum için bu büronun eş zamanlı olarak, şikayetim yok ondan söylemiyorum ama tespit anlamında söylüyorum. İşte bu saat 8.30'a kadar falan sürüyor. Arada bir kahvaltı, işte çay keyfi falan, bir 10 dakika en azından o da var. Sonra buraya oturuyorum. İlk yayın bittiğinde 9.30'da bu yayının, aslında YouTube kendi yüklüyor yayını. Ama senin yapman gereken işler kalıyor arada. İşte onun yayının tanıtımına yönelik, YouTube'un içinde videonun varlığına yönelik bir takım yazılar yazman gerekiyor. Onları yazıyorum, saat 10-10.05 geçe civarı. Bir kahve içiyorum. 10.30'da onu 20 geçe tekrar oturuyorum. 15 dakika onu 20 geçe tekrar oturuyorum. İşte 11.30 civarında da bizim ikinci yayın bitiyor ya. 11.30'la. Yayını yükledikten sonra saat 12 civarı oluyor. 12 ile 12.30 arası hiçbir şey yapmıyorum. Gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Yani ne müzik çalıyor, ne bir yer açılıyor, hiçbir şey yapmıyorum. Sadece çünkü kafayı soğutmaya çalışıyorum. Ondan sonra emin olun, günlük hani benim yapmam gereken bir iş varsa dışarıda, içeride, neyse işte, zaten çok dışarı çıkamıyoruz ama ondan sonrasında emin olun saat 3 gibi yeni yayının hazırlığı başlıyor. Ve gece 1'e kadar parçalı olarak o devam ediyor. Çok renkli diyorum ama hiç renkli bir hayat var. Normal dediğin bu. Ama bir kez daha söylüyorum, lütfen kimse yanlış anlamasın. Bu ne bir övünme vesilesi, Bunun övünmek için gerizekalı olmak lazım. Ne de bir yerinme vesilesi. Ben kendim kaşındım kardeşim. Kimse zorlamadı beni. Çok heyecan verici. Vallahi lalem en iyisi tanımlamışsınız. Çok heyecan verici bir hayat. Gerçekten. Müthiş renkli ya. Bir bende bir FBI ajanlarında var bu kadar renkli hayat. Her anı ayrı heyecan dolu. Devam edelim. Hadi bakalım. Yarın takımdan ayrı düz koşu mu var Cananlar? Var. Yarın evet. Mayıs ayı içinde takımdan ayrı düz koşu var. Çünkü Coşkun abi Timur'la birlikte onlar Ağrı Dağı'na gittiler. Ağrı Dağı'nın bir önemi var biliyorsunuz. Oradaki Nuh'un gemisi silüetini Aragüler, Coşkun abi onun yıllarca beraber çalışmış, asistanlığını yapmış bir insan. Onun tespiti o fotoğraf ve onun ardından orada bir foto safari düzenlediler. Onlar da yeni döndüler daha. O yüzden biz biraz daha erken yapmaya niyetlendik. Ama böyle oldu. Yarın akşam ölmez sağ kalırsak takımdan ayrı düz koşu var, doğrudur. Haftaya mesela, haftaya cuma çok güzel program var. Şimdiden duyurmayayım ben ama çok değişik. Ben de ilk kez katılacağım. Bizi birkaç kişi bir araya getirecek çok değişik bir program izleyeceksiniz. İzlerseniz tabii, isterseniz. Devam edelim. Batuhan Bal demiş ki size bir kitap hediye etmek için mail attım. Okursanız da bir adres verseniz göndersem. Allah Allah. Ya şu kitap yollama hikayesi üzerinden bir konuşalım. Ben anlatayım size. Çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman böyle şeyler oluyor. Bakın ben şöyle kitap alıyorum. Onu söyleyeyim de. Şimdi burada yayınların, klasik kitapların yayınlarına biz biliyorsunuz Can yayınlarıyla başladık. Sağ olsun hem Ali Granit kardeşim hem Can kardeşim Can Öz. Onlar bu konuda ya ben böyle bir şey düşünüyorum dediğimde anında böyle hemen ne yapalım, hemen yapalım biz de klasik çıkartıyoruz diye hemen döktüler. Ama onlarla bile şöyle yapıyoruz. Hem Ali hem Can, ya bu kitabı okuman lazım abi, iyi kitap bu falan dediğinde ancak oralardan kitap geliyor. Onun için de ben kitaplarımı kendim alıyorum. Ve bu benim tercih ettiğim bir şey. Ve özellikle yazarlarından rica ettiğim şey de bu. İmzalı olarak bir kitabınız gelmeyecekse almayayım ben. Sağ olun. Çünkü bu tercihe müdahale oluyor. Yani yayın evlerinden böyle kitap yollanması falan, bu tercihe müdahale. Oysa ben hayatım boyunca hep buna inandım. Arkadaki bu kütüphaneyi de böyle oluşturdum. Bana ait diyebileceğim hayattaki tek şey bu. Çünkü ben seçtim. Kitap tercihi biraz böyle olmalı. O yüzden hani kitaplar böyle sağdan soldan yığılınca inanın altından kalkamıyorum. Yazık günah yani. Onlar duruyor bir yerde. Onun için hani kitapla ilgili size bir kitap yollayacağım değil. Lütfen o maile ne olduğunu yazın bana. Ne kitabı olduğunu yazın, üzerinde konuşalım. Hani gerçekten bende olması, bunu okuman lazım ya da şurada kullanman lazım diyorsanız eyvallah. Ama onun dışında lütfen ben kitaplarımı kendim alayım. Tamam. Ve benim için yani şu gerçekten bir kabalık. Ben yapsam öyle yaparım. Eğer bir kitabı yazarıysanız imzasıyla yollanacaksa eyvallah. Ama onun dışında yayın evi sizin kitabınızı yollayacaksa sağ olun, ben almayayım. Ben kitaplarımı kendim tercih ediyorum. Ve burada da o yüzden size o dürüstlükle rahatlıkla anlatabiliyorum. Bu iyi bu kötü diye. Benim bakışımla. Herkese göre değil. Ama bu olmuş bu olmamış diye rahat anlatabiliyorum. Teşekkür ederim. Lütfen siz bir mail atın. Neredeydi Batuhan Bey? Olur mu? Bir mail atın. Kitabın ne olduğunu ya da atmışsanız ben bulurum. Söz veriyorum yayından sonra bulacağım. Bakayım ona göre ben size cevap vereyim ne olduğunu. Devam edelim. Saati 10 etmişiz ya. Hadi 35 dakika var. 10 dakikası benim. 25 dakikanız kaldı. Çok şık iki tane kitaptan bahsedeceğim size. Bir tanesi eski bir kitap. Bir tanesi çok yeni. Daha böyle dumanı üstünde. En son ne demiştik? En son takımdan ayrı düz koşu var mı? Var. Erdem Erdoğan. Erdem. Erdem'i tanıyorsunuz değil mi? Devlet Opera ve Balesi'nin tenorlarından, çok da genç tenorların en iyilerinden biridir Erdem. Benim de çok sevdiğim bir kardeşim. Uzun saçta ısrarcı mıyız? Değiliz. Berbere ulaşımı, bunun için aşıya ulaşımı bekliyoruz. Ben değilim şahsen. Yani hakikaten bir de şimdi sıcaklar başladı. Çok acayip bir şeymiş. Ben hayatım boyunca hiç saçımı uzatmamıştım. Valla. Ve şeylerden diyeyim. Oğlum benimle çok dalga geçiyor mesela. Bilseniz bana ilk saçım uzamaya başladığında şey dedi. Yalnız o Datça'da boncuk dizen abilere dönmeyeceksin inşallah dedi. Ya da bazen şey diye dalga geçiyor. Böyle bir ara boyu oluyor bunun. Kadınlar çok iyi biliyor. Ya, çok büyük zulümmüş kardeşim bu. Ara boyu şey diyordu bana. Hani böyle yurt dışından transferine karar verilmiş ama Türkiye'de takım bulamamış topçu gibi diyordu. Futbolcu gibi. Hakikaten öyle. O yüzden ben ısrarlı falan değilim. Yeter ki şu pandemi koşulları bitsin. Onlar bitsin. Yoksa çünkü yani şurada arkada olanın bir kısmı önde olsa tamam, ben de sizinle beraberim. Uzasın gitsin de. Yok. Yavuz Selim Toraman demiş ki abi, kitaplık demişken kitaplarının en değerli kitabı hangisi? Bir tane değildir ki. Onların hepsi benim bebeğim, birbirinden ayıramam. Ya yok, böyle değil de. Onların hepsi diyorum ya, ben tercih ettim onları. Hepsinin ayrı bir değeri, ayrı önemi var. Ama imzalı kitaplar var içinde. Benim imza attığım kitaplar var. Size gösterdim ya Rıfat Ilgaz konuşurken. Ben 1979'da imzalattığım kitap var. Kitap fuarında Adnan Özyalçınere falan. Tahsin Saraca. Ya benim için onun değeri tartışılmaz yani, tartışılmaz. Hayatta sahip olduğum ilk kitap. Kaldırdım mı kitapları ya? Evet, yani buranın sürekli sirkülasyon olduğu için masada duran kitapların da bir kısmını kaldırdı. Kaldırmışım. Sahip olduğum ilk kitap var mesela. Onu buldum sahaftan. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Hayatta sahip olduğum ilk kitap. Orhan Veli'nin La Fontaine çevirisi. Çok değerli benim için. O kitap değil, orijinali değil. Kaybettim çünkü onu. Bana hayatta armağan edilen ilk kitap. 5 yaşında dokundum. Benim dediğim ilk kitap mesela. Değerini hiçbir şeyle ölçme. Hiçbir şeyle. Devam edelim. Datça'da boncuk dizen abi. Öyle ama. Öyle değil mi? Bak şimdi yani yayına Yılmaz katılsa Yılmaz da söyleyecek aynı şeyi. Abi, gençlerin ülkeden göç etmesiyle alakalı ne düşünüyorsun? Ya bunu konuştuk biz ya. Gidin ya, gidin, mutlaka dünyayı görün. Mutlaka dünyayı görün, yaşayın oralarda. Ama dönün. Çok ihtiyacımız varsa. Bakın Haluk Hoca var burada, Haluk Bilginer. Yani o mesela hayatının çok büyük bir bölümünü konservatuvar sonrası, değil mi hocam? İngiltere'de geçirmiş. Orada oyunlarda oynamış, televizyon dizilerinde oynamış. Hayatı orada, büyük bir bölümünü orada tanıdıktan sonra gelip burada o işi devam ettiren insanlardan biri. Mutlaka görün. Mutlaka. Yani kesinlikle başka hayatların olduğunu görün ama çok ihtiyacımız var ya. Dönün. Ne olur yani, burada yapın ne yapacaksanız. Mutlaka burada yapın. Biz bilelim ne işimize yarayacağınızı, hepimiz bilelim. Başak Hanım, adıma Cengiz Aytmatov imzalı kitabım var. Oo, çok efsane gol oldu bu. Evet işte ya. Yani Haluk Hoca'nın da tavsiyesi aynı şey olacaktır muhtemelen. Mutlaka görün dünyayı. Mutlaka bu yayını izleyen gençler, gidin, gidin lütfen. Görün, başka hayatlar var, başka insanlar var, başka şekilde yaşıyor. İnsanların başka hassasiyetleri var. Ben mesela, ya çok tuhaf bir şey ama gerçekten kendimle ilgili sorguladığım ilk şeylerden biridir. İnsanları, yurt dışındaki insanları tanıdıktan sonra. Orada mesela bir insanın nereli olduğunu sormak gerçekten çok ayıp, özellikle Avrupa ülkelerinde. Hele böyle yani kıta Avrupa'sında kuzeye çıktıkça çok ayıp karşılanıyor bu. Ya bana ne, nereliysen nerelisin diye düşünüyor insanlar. Bizde direkt oturduğunda memleket nere diye girer ya mevzuya. Çok ayıp bir şey bu. Bunun gerekçesini anlıyorsunuz işte bir süre sonra. O bile çok önemli. Çünkü bu ülkeyi siz, bu evrime siz katkıda bulunacaksınız. Gerçekten ihtiyaç var. Çocuklarınızı mutlaka gönderin. Mutlaka görsünler. Oraları görsünler. Ama dönün. Emre Bostanoğlu, Ünsal Bey, roman yazdım ama yayın evleri değerlendirmeye almıyor. Bu konuda bir öneriniz var mı? Bir yayın evi değerlendirirse ben de imzalı olarak size göndermek isterim. Çok güzel. Ya bir şey söyleyeyim size. Çok çok böyle yürekten, samimiyetime inanın. Şu anda Türkiye'de okurdan çok yazar var. Vallahi bak, çok çok içten söylüyorum bunu. Hani hayatını kitapta anlatarak, kitap tanıtarak da kazanan bir insan olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu anda Türkiye'de okurdan çok yazar var. Herkes yazıyor. Herkesin hayatında eminim yazabilecek çok önemli, çok engin tecrübeleri de var. Çok büyük edebi değerleri de var. Sizi söylemiyorum Emre Bey. Mutlaka vardır sizin de bir yeteneğiniz. Ama benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Ya her zaman yazmak değil doğrusu işin. Tamam, yayın evleri değerlendirmeye almamış diyorsunuz. Mesela bugün Türkiye'de artık yapılabilecek kendi kitabınızı kendiniz basabilirsiniz mesela. Ama şunu unutmayın. Ben bu tarz yayına başlayacaklar için de bunu söylemiştim. Bunun doğruluğunu zaman gösterdi. Ağır bir cümle ama maalesef böyle. Başarısızlığı göze alarak yapın bunu. Ben bu yayına başlarken başarısızlığı göze alarak başladım. B planı yapmadım o yüzden. Yani sakın yıkılmayın, çökmeyin. Beni anlamadılar falan. Buradan girmeyin. Devam edelim. Sibel Dirlik demiş ki özellikle İsviçre'de. Bu şey mi, memleket hikayesinden mi bahsediyorsunuz? Nerelisin? Vallahi eğer oysa doğru. Çok yani ayıplandığını görmüyorum. Mesela benim için çok etkileyici bir şeydi o. İnsanları sorgulamamanın başka bir bölümü çünkü. Sorgulamamayı öğrenmenin. Benim açımdan, kendi açıma aldığım derslerden birini. Periskop izleyicisinin periskopa bağlılığını nasıl açıklıyorsunuz? Yalım akım. Ya çok acayip bir şey ya. İstanbul'da falan da vardır eminim. İzmir'de de vardır ama ben bir Ankaralı olarak biliyorum. Mesela Ankara'nın belli semtlerinin yaşayanların o semtlere takıntısı vardır. Ciddi söylüyorum bak. Bir keçi öğrenliği vardır bak bu yayını izleyenlerden. Bir keçi öğrenliği yandım Allah çıkartamazsın keçi öğrenden. Çok zengin de olsa gider keçi öğrende oturur. Halbuki keçi öğren güzel bir yerdir. Yeşilliktir falan bu arada ama Ankara'nın merkezinde çok uzak bir yerdir. Gider orada oturur abi. Çok parası olsun Keçiören'e apartman yaptırır. Bu biraz ona benziyor. Periskop bağlılığı. Biz gözümüzü açtık burayı gördük. Bundan başkasını da tanımıyoruz. Ben değiştirmeme gerekçem işte hala bu. Ya öyle izleyicileri var ki bu yayının. Ellerinden öpüyorum hepsini. Çoğunun işte torunu, ne bileyim işte evindeki yardımcısı, bakıcısı bana zaman zaman mail atıyor, mesaj atıyor. Ya onlar indirdiler o programları. Yani Twitter üyelikleri sadece öyle. O yüzden işte bu uygulamayı değiştirmedim ben. Gerçekten yani çünkü onlar öyle. Murat Bozkurt bakım Göztepe, Karşıyaka, Bornova aynı demiş mesela. Yani bu değişmez. Biraz o bağlılık gibi geliyor. Bence güzel bir şey. Ben bir de müdavimliğe önem veren bir adamım. Çok severim. Ben yani alışkın olduğum yerleri çok değiştirmeyi istemem. Yani meyhanemi 15 senedir değiştirmedim mesela. İnşallah şu şeyden sonra artık özleştik. Neyse. Hop gitti. İstanbul'da da bak Ergün Güven demiş ki Büyükçekmece. Büyükçekmece mi öyledir Ergün? Bilmiyorum ya İstanbul tanımadığım için söyleyemem. Hicaz TM'deki, yani isminizi buradan görebilirim YouTube'dan yazdığınız için. Ünsal Bey Kahramanmaraş'tan yazıyorum size. Burada memurum, müzik öğretmeni. Gelebilirseniz yolunuz düşerse sizleri misafir etmek isterim. Ne kadar sevinerek gelirim ya. Valla ben Maraş'a gitmeye çok zaman oldu. Gelirim orada Yaşar Pastanesi'ne oturur sizle. Hala duruyor mu Yaşar Pastanesi ya? Duruyor mu acaba? Yaşar Pastanesi deyip geçmeyin yani. Küçücük bir pastane ama onun içinden çıkmış dondurma markasını bugün bütün dünya tanıyor. Orası Yaşar Pastanesi'dir aslında. Atil Makina 42 yıllık daktilo tamiri. Sim yayınlarını zevkle izliyorum. Elinden gelince paylaşıyorum. İyi ki varsınız. Selamlar Haluk. Haluk Bey benim rahmetli babam da daktilo tamircisiydi. Valla bizim bir büromuz vardı. Orada büro makineleri tamiri ama tabii yani büro makineleri işte o zaman böyle elektrikli daktilolar falan yeni çıkmıştı. Ankara'da Atatürk Lisesi'nin hemen arkasında Sezenler'de Strasbourg Caddesi'nde. Ne güzel çok çok mutlu oldum. Hala öyle yerler. Mesela siz bunu yazdınız. Direkt burnuma ispirto kokusu geldi. Çocukluktan kalma. O ispirto kokusu eminim sizin de atölyeniz kokuyordur hala. O geldi. Ne güzel oldu. Devam edelim. Niket Tekin demiş ki özellikle son haftalarda yaşadıklarımız yerle bir etti tüm değerlerimizi. Konuları objektif bir terminolojiyle ele almanız bizim de gazımızı alıyor. Yani Niket Hanım bu gaz alma hikayesini biraz aslında değer vermek gerekiyor galiba. Çünkü bu gaz almak diye tanımlandığında hoş gelmiyor insanlara ama evet biraz burada biz mesela söylenmesi gerekenleri de konuşuyoruz. Dün benim çok sevdiğim bir arkadaşım biliyorsunuz işte zaman zaman da söylüyorum YouTube'da acayip güzel kısacık süreler içinde çok acayip şeyler yapıyor. Akşamüstü sevgili Erhan Karadağ'la konuşuyorduk. O da aynı şeyi söyledi. Yani sen bir gazeteci olarak işini yapmanın üstüne bir de söylenmesi gerekenleri söylüyorsun zor bir şey diye. Mesela Erhan da YouTube videoları hazırlıyor. 5 dakika içinde size gündemi anlatıyor. Bunu neden yapıyoruz biz biliyor musunuz? Ne onun ne benim. Ekranın önünde olalım. Şurada da şu kadar insan tanısın. Burada da ya bu bela bir kere. Seni niye tanısın insanlar? Ben gelmişim 51 yaşına. Artık gazetecilikte 32 yıl olmuş. Yani hayatımı bir şekilde küçültürüm, geçiririm. Yani işte bir kitaplarıma ayıracağım zaman, yazıp çizmeye ayıracağım zaman yeter. Erhan için de aynı şey geçerli. O da yapıyor. Mesela 5 dakikada kısacık bir yayında size Erhan gündemin çok can alıcı bir maddesini anlatıyor. Niye? Bu onun işi. Yıllarca yaptı bunu. Kanal D'nin haber bülteninde bir andın sunduğu haber bülteninde rahmetli Ankara'dan Erhan'ın anlattığının hala üzerine geçilebilmiş değil şu anda kısacık hap kadar ama derdi neyse onu anlatabilen ya bu önemli bir şey burada o yüzden gaz almak demeyelim ama evet yani burada söylenmesi gerekenler de söyleniyor bence söylenmeli çünkü söylemiyor insanlar ya işte burada en büyük kavgamız ya hani yazıyor ekşiciler falan yazıyormuş yolluyorsunuz buraya sürekli olarak. Çok öfkeli. Ben niye öfkeli olayım kardeşim? Sen bir parça öfkelensen bana değer yana gerek kalmasa keşke. Sen bir parça sesini çıkarsan. Hakan Sarıer, gündemde anılmaya değer sadece 5 dakikalık şey var. Asıl yanmamız gereken bu bence. Hayır hayır değil. Tam tersine gündem çok yoğun. Ama onun içinden 5 dakikada süzebilmek çok önemli. Ya bunu yapabilmek de Erbabayiğit'in harcı değil. Erhan'ın YouTube kanalına mutlaka abone olun. Gerçekten yani çok mutlu hissedeceksiniz kendinizi. Kısacık videolar. 5 dakikada size ne olduğunu anlatacak lak diye. Ne görmeniz gerekiyorsa. 5 dakika diyorum. Çok zor bir şey bu. Nefes kredisinin faizinin 17.50 olduğu konuşuldu mu kafa buluyorlar. Vallahi nefesi nereden üflediğinize bağlı o. Size bir şey göstereceğim ya. Çok acayip. Bak bir dakika yazmayın. Harbiden çok mavra bir şey göstereceğim. Ben izleyicimi çok seviyorum diyorum ya. Şimdi dün gece saat birazdan tanıtacağım size. Çok sevdiğim bir kitabın üzerinde konuşalım istedim bugün. Yeni çıktı çünkü. Yeniden yayınlandı. Yeni çıktı demeyeyim. Kitap 1886 mı? 19. yüzyılın sonu. Neyse. Onunla çalışırken bir izleyiciden mail geldi. Arada işte maillere falan da bakarak gidiyorum. Şuraya da attım onu. Bir saniye bakayım. Ertuğrul Eki Almaz. Çok sinir bozucu bir şey ya. Ben dün gece gerçekten yırtıldım. Hakikaten gece saat 1 falandı. Gerçekten gözümden yaş geldi gülmekten. Çok tuhaf bir şey. Antakya'da 2013 yılında kazılara başlanmıştı. 2014 yılında milattan önce 3. yüzyıla ait 3 tane yan yana mozaik bulundu. Şimdi bu mozaiklerin bir özelliği var. Deniliyor ki Antiokya, oradaki kazının da yapıldığı asıl yerleşim yeri, tarihi adıyla, o yerleşim yerinde yan yana 3 tane mozaik var. Birincisi bir zenci, yani siyahi renkli bir arkadaşımız kürekle hamama ateş atıyor. Tamam mı? Arkasında da bir çıplak kafalı bir uşak var. Çünkü o saat hamam saatiymiş Romalılarda. Hemen onun arkasında yemek sahnesi var. Yemeğe geç gelindiğini belirten bir yazı. Diğerinde de, üçüncüde ehli keyif bir iskelet var. Neşeli ol, hayatını yaşıyor. Yaşa yazıyor. Hatırlıyor musunuz bunu? Erhan Karadağ, Karadağ hanımefendi. Ya bunu yollamış beyefendi şu ve altına şöyle yazmış. Yusuf Bey merhaba. Malum videolarını izlediğim andan itibaren Hadi Özışık, Reşat Hafız, Hacı Hafızoğlu oturması anlamsız eller kafa üstünde oturuş tarzı değil mi bu diye yazmış. Doğru değil mi? E vallahi o oturuş işte. Hani var ya tuhaf bir Hadi Özışık oturuşu şöyle. Böyle buradan da duman çıkıyor. Egzoz patlak gibi. Dün gece gözümden yaş geldi gülmekten ya. Ya milattan önce 3. yüzyılda varmış. E tamam arkadaş, o zaman milattan önce 3. yüzyılda bu hareket yapılabiliyorsa ya evrime uygun gelişmemişler var. Ben yapamıyorum mesela bunu. Benim kol oradan sarkmıyor. Yani ki öyle spora uzak falan bir tip de değilimdir. Benim kol sarkmıyor oradan. İşte en fazla o kadar açılıyor. Ama bak oturuyormuş milattan önce 3. yüzyılda. Hadi Özışık fotoğrafı. Reşat Hacı Fazlıoğlu oturuşu. Abi hayat böyle bir şey. 3. yüzyıldan önce üzerinden 21 tane de biz geçtik. 2400 sene daha geldiğimiz yer. Bunun ağızdan duman çıkartanı en fazla. Takla atanı bir de. Dün gece çok güldüm ya. Yani siz de isterim ki görün bunu hakikaten. Ama işte geldiğimiz yer burası. Devam edelim. Ne kadar kaldı? 10. Vallahi size son 10 dakika. O da size son olur. Buyurun. Boyun fıtığı olanlar için çok etkili bir hareket. Ben yapamıyorum. Kolum oradan sarkmıyor. Devam edelim. Demek bu oturuş kalıtsalmış. İnşallah bize kalmamıştır ya. Aman abi elini öyle yapma. Bu ara çok fotofoş yapıyorlar. Ya Yusuf Salıbaşı yazmış. Yaparsa yapsın ya. Ben alışkınım öyle şeyler. Ne istiyorsa yapsın ya. Ozan Alas riyakar oturuşu demiş. Hakan Kaas. Sivil itaatsizlik üzerine güncel fikirlerinizi paylaşır mısınız? Aslında konuştuk biz bunu. Hatta Gandhi'den hareketle konuştuk. Hatırlıyor musunuz? Bakın o kitap burada bir yerdeydi ya, dur. Tabii bu. Tolstoy ile Gandhi'nin mektuplaşmaları, bunu göstererek anlattım. Çünkü burada pasif direniş hikayesini anlatıyor Gandhi. Tolstoy ile tartışıyor bunu. Ciddi ciddi yazıp çizerek tartışıyor hem de. Ya bizim bunun öncesinde pasif direnişten çok daha önce bakın şu pas geçilerek gidiliyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Şu anda hala hazırda yapılacak pek çok şey var. Parlamentonun içinde çok şey var. Bunların önce yapılması gerekiyor. Bu yapılmadan ilerlediğin zaman O olmuyor hacı. Olmuyor. Yani bir yere gidemiyorsun. Öbürü şimdi bir halk hareketinden bahsedecek olursan. Ya insanların üzerinde Damokles'in kılıcı böyle sallanırken hangi halkın hangi hareketinden bahsedeceksin? Bu gerçekçi değil ki. Parlamentoda senin dokunulmazlığın var. Sen yapacaksın kardeşim bunu. Sen yapacaksın. Siyaset iddia işi yöntemi sen bulacaksın. Ben değil. Benim işim değil. O iskeletin yanındaki şişede ne var acaba? Sizce neşeli ol hayatını yazıyor, yaşa diyor. Yani süt olduğunu düşünmüyorum. Bu ülke bir de bizim ülkemiz. Mesela biranın imal edildiği toprak, işte Beka Vadisi şarabın çıktığı yer. Bu coğrafya bu işlere alışkın. Hayyam konuştuk daha geçen haftaya. Hayyam'ın Baudelaire'den 600 sene önce nasıl yazdığını anlattım size. Aynı şeyi yazdığını anlattım. Şimdi öyle olduğu zaman süt değildir büyük ihtimalle. Mehmet Zafer Baştepe. Ünsal Bey merhaba. Dün aylardan sonra Kızılay'dan geçtim. Ben çok oldu gitmeli ya. Birçok yabancı uyruklu insan gördüm. Yabancı uyruklu esnaf. Sanırım Ankara bir dönüşüm geçiriyor. Bence bu dönüşüm incelenmeli. Yabancı uyruklu esnaf mı? Allah Allah. Bilemedim. Atilla Temizkan yeşil olan 8.57 oldu yazmış. Oo, gerçekten basmış gidiyor. Yemyeşil Çin pavyonuna dönmüş burası. Işıl ışıl. İşte yani ne olduğunu soruyorum ya. Üstelik bak şimdi tam böyle Amerikan tarzı var ya öyle tipler. Bir şey söylüyorsun. Onu 5 dakika sonra yapmış olacağım falan diyor. Onlar gibi. Şimdi ekonomist şapkamı takarak konuşuyorum sizinle. Çıtık. Yani daha söylenecek bir şey yok. Bu ekonomist biraz ağzı bozuk bir ekonomist. Size de bu ekonomist düştü. Yapacak bir şey yok işte. Bu ne oldu kardeşim? Bana bir anlat ya. Ne yaşıyoruz biz şimdi? Harp mi var? Darp mı var? Ne oldu? Hiçbir şey yok. Bak ekonominin sallantısının bir tane gerekçesi var. Bu ülke yönetilmiyor, yönetilemiyor. Bu kadar net. Hani demin bir hanımefendi yazmıştı ya. Yabancı yatırımcılarla yapılan toplantı. Onlar görmüyorlar mı bunu? Devam edelim. Biraz da sosyal medya üzerinden bakalım. Çünkü oradan da soru yazanlar oluyor. Onlar acayip sinirleniyorlar sonra. Buradan bir saat bağırdık bir dönüp bir insan evladı dönüp bakmadı diye. Bak mesela Engin Şahin demiş ki galiba serbest uçuşu yanlış anlayanlar olmuş. Doları ve euroyu yazarak. Harbiden serbest uçuş orası. Devam edelim. Once Upon a Time in America'nın orijinal ve çok daha uzun versiyonunu izlemek gerekiyormuş. Öyle dediler. Nereden çıktı bu? Hazırlanayım o zaman. Ben yayını kapatayım izleyeyim. Severim çünkü film ama. Abi son 8 dakika ve Gezi Direnişi 8. yılında. Vallahi büyük fotoğrafı gördünüz yine. Helal olsun. 8. Onu da hani kendisine birazcık hürmetim kalmış olsa kendisinin nasıl söyleyeceğini söyler. 40 hesabına bağlardık bunu ama çok gereksiz. Ya Gezi bu ülkenin önemli tarihi başlıklarından bir tanesi. Ben hep söylüyorum ben içinde olmaktan çok mutluyum. Hakikaten mutluyum. Hakkımı aradığım için çok mutluyum. Hiç bunda da kimseye kafa sallayacak, eğecek falan değilim. Oradaki insanlar üzerlerine yapıştırılmaya çalışan, Dün Yeni Şafak'ın yaptığı gerizekalılık gibi mesela. Bunlardan bahsediyordu diye atom bombası krokisiyle falan anlatılacak bir şey değil. İnsanlar sadece bana karışma, bana elleme lan, dokunma, bana benden uzak dur diyerek yaptılar onu. Hani illa seveceğim, sarılacağım falan diye değil. Kötülükten kaynaklanan bir şeydi. Kötülüğe iyilikle verilen bir cevap. Normal işte. 8. yılı ben gururla söylüyorum. Her zaman. Her zaman gururla söylüyorum. Bundan sonra da söyleyeceğim zaten. Altay'dan ve Mustafa Deniz'den de bahsetsek mi biraz? Valla yani, çok büyük bir başarı tabii. Adana Demirspor, Giresunspor, Altay. Ankara bütün takımlarını kaybetti. Benim açımdan o kötü ama Altay çok büyük bir tarih. Hoş geldi, sefa geldi. Canlı yayında görüntü kayboluyor. Geriye aldığımda ya da daha sonra izlediğimde görüntü geliyor. Allah Allah. Ama bende bağlantıda bir sıkıntı yok. Talat Deniz Bey. Devam edelim. Seçim barajı %5'e düşürülürse seçmen davranışında değişiklik olur mu? Küçük partiler sürpriz yapar mı? Çok acayip yapar hem de. Çok acayip yapar. Siz fark ediyor musunuz? Neyi hatırlattınız? Kim yazdı görmedim ama bu seçim barajı ile ilgili çalışmalar arazi oldu bir anda. Neden? Bak mesela İşçi Partisi'nin burada yaptığı atak çok önemli. Çok çok önemli. İnan yazın bunu bir yere. Çünkü şöyle düşünün. Türkiye'de Özellikle solun kendi içinden de oy alabileceğini göze alarak söylüyorum bunu. Sol yani Cumhuriyet Halk Partisi sol diyorum çok özür dileyerek kendilerinden. Yani sizi sol zannediyorlar. Var öyle zanneden insanlar ama ne yapacaksın işte söylenti derler yani. Ama orada kendini sosyal demokrat solcu olarak tanımlayan insanların pek çoğu sadece korkudan bugün tanımadıkları için Türkiye İşçi Partisi'ni uzak duruyorlar. İnanın, inanın. Yani oradaki tanışıklık biraz ilerlerse hiç aklınıza hayalinize gelmedik değişiklikler olur. Aklınıza hayalinize gelmedik değişiklikler. Mesela mütedeyyin camianın içinde inatla söylüyorum bunu ve çok iddialı söylüyorum. Özellikle genç, kendini mütedeyyin diye tanımlayan, böyle 20 yaş 25 yaş arasında mesela başı bağlı genç kızlar, erkekler kendini mütedeyyin diye tanımlayan ama dinin bu olmadığını bu iktidar nedeniyle gören ve bu rezaleti yaşayan insanlardan çok fazla teveccüh görecektir iddiayla söylüyorum bunu size. Çünkü gençliğin yeni bir siyasete ihtiyacı var, çok ihtiyacı var hem de ve bugünün köyüne siyaseti kaldırmıyor. Gerçekten kaldırmıyor bunu. Ya bakıyorsun işte bir şey bekliyorsun. Adamla partinin yetkilisi çıkıp sizi Allah'a havale ediyorum diyor. Ya o zaman sana ihtiyaç yok ki. Ben Allah'a havale edebiliyorum tek başıma. Sen ne işe yararsın? Anlatabiliyor muyum? Gençliğe böyle çok daha net bir şey koyup o umudu dik tutacak, biri yazdı silindi, canlı tutacak, umudu canlı tutacak bir yapıya ihtiyaç var. Ve şimdi giderek İşçi Partisi bu sivri alana giriyor. Tek dert korkuyor insanlar. Mesela sosyalizm dediğin zaman hala korkuyor. Onun içindeki sosyal bölümün ne olduğu üzerine çünkü kimse kafa yormuyor. Nedir ya? Eşitlik, eşit paylaşım. Nedir? Bunun üzerinde düşünmene izin vermiyorlar. Ama eğer düşünecek olursam vallahi çok çok uzak olmayacağını pek çok insanın düşünüyorum. Ama öyle baraj ele tamamen kaldırılırsa Niket Hanım yazmış. Öyle bir şey olursa bakın mecliste çok acayip bir yere gelir bu iş. Çok acayip bir yere gelir hem de. İktidar bunu gördüğü için o çalışmalar bir anda arazi. Soruyorum işte size. Görüyor musunuz ya daha bir hafta öncesinde takır takır anayasa haberi yapıyordu. Sabah gazetesi, Yeni Şafak, Akşam. Nerede onlar? Nerede hani seçim barajı yazıyordu Abdülkadir Selvi? 3 diyorlar, 5 diyorlar diye. Çıkart. Yavuz Selim Toraman abi hakikaten merak ediyorum. Çok önemli bir soru. Herbokolog kelimesini sen mi buldun? Yok. Ben bulmadım. Ben bulmadım vallahi. Alper Atay demiş ki bak 60 yaşındayım ben bile düşünüyorum. Vallahi bu bir parti propagandası değil. Bu bir umudun duyurulmasıdır sadece. Şu anda yaptıkları sadece bu. 3 kişi ya 3 tane insan. 3 gencecik insan. Erkan Baş partinin genel başkanı Barış Atay'la Ahmet. Üçü beraber acayip bir iş yapıyorlar. CHP'nin toptan yaptığı muhalefetin 80 katını yapıyorlar şu anda. Çünkü o Allah'a havale ediyor. Odri Meydan gel bakalım sandığa falan diyor. Öyle değil. Yasin Dede Bekiroğlu. Sevgili abim amatör müzik kanalıma davet etsem size ayıp etmiş olur muyum? Estağfurullah. Da ben icabet edecek zamanı bulur muyum onu bilemedim. Çok özür dileyerek, sevinerek. Ben duyurmuş olayım en azından. Yasin Dede Bekiroğlu'nun kanalını. Seval Hanım demiş ki bakın tip, TKP, EMEP mecliste olursa çok güzel günler görürüz. Ya herkes kendi derdini anlatabilmek zorunda. Çok haklı bence de Seval Hanım. Çok haklı ve bunun sayısal olarak nereye geldiğini düşünmek değil önemli olan. Ben size burada anlattım ya. Yani bir dönem meclisteki Refah Partililer 20 kişiyle bak sadece 20 kişilik grupta mecliste insanların ayrılmasına izin vermiyordu. Ya. Çıkıp gidemiyorlardı. Her an bir operasyon yapacaklar diye. Çünkü meclis iç tüzüğüne çok hakimlerdi. Arada öyle bir dalgaya getiriyorlardı ki zart diye bir önerge geliyordu mesela. İçerideki boşluktan yararlanıp toplantı yeter sayısı istiyorlardı. Pat meclis genel kurulu kapanıyordu. Meclisi arızaya geçirdiler resmen 20 kişiyle. Ya burada senin siyaseti nasıl yapacağınla alakalı bu. Sen basın toplantısı yapıp büyük laflar söylüyorsan ama olmuyor ya. Onu herkes görüyor zaten. Serap Ökten demiş ki okumayan bilmediğinden hep korkacak. Doğrudur. Çok haklısınız Serap Hanım. Çok haklısınız. Devam edelim. Erkan Baş'ın Armağan Çağlayan'la yaptığı röportajı izleyin demiş Ayşe Akın. İzlemedim ben. Valla yani demin anlattığım düzen içinde bir şey izlemeye çok az zaman kalıyor. Ciddi söylüyorum. Çok az zaman kalıyor. Hadi bakalım kalanı bana lazım. Tamam mı? Başka bir şey diyorsunuz mu? Yok, en sevmediğim laftır o da. Bir şey diyor musunuz? Özellikle yayını kapatan çapsızlar, eğer yayıncılıktan anlamıyorsa son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı diye söyler sonra. Var. Bir yoğurtla bir ekmek lütfen. Ne söyleyebilirim? Biz o zaman ne konuştuk bu kadar saat? Sorun bittiyse bitir. Elimdeki kitap Burcu Karakaş'ın yazdığı Bir Her Şeyiz, Biz Her Şeyiz, Diyanet'in İşleri alt başlığıyla yayınlanmış. Şimdi bu kitabın bir özelliği var. Diyanet'in tarihçesini araştırmıyor bu kitap. İletişim Yayınları'ndan çıktı. Çok da böyle dumanı üstünde bir kitap. Diyanet'in tarihini araştırmıyor. İki yıllık bir çalışmanın ürünü Burcu Karakaş'ı biliyorsunuz, bir gazeteci. Onun zaman zaman haberleriyle de gündeme geldi. Diyanet'in, çok özetle söyleyeceğim, Diyanet'in dinsel alana değil, yani dinsel alan olarak görülen, mesela camiye değil, cami dışına ne kadar hakim olmaya çalıştığını farklı örneklerle anlatıyor. Üstelik öyle canlı, öyle renkli örneklerle anlatıyor ki okurken sadece bütçesi üzerinden tartışılan Diyanet'in aslında hayata çok daha başka bir yerden girdiğini göreceksiniz. Burada anlatılan hikaye, örneklerle, röportajlarla çoklaştırılan, zenginleştirilen hikaye bize bunu gösteriyor. Mesela içinde eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ali Bardakoğlu'nun, Profesör Ali Bardakoğlu ile yapılmış bir röportaj var. Ali Hoca'yı ben de iyi tanırım ve pek çoğunuzun da hatırasında bir yeri olduğunu bilirim. Çünkü işe böyle dışarıdan bir teolog olarak bakabilen insanlardan biri. İnancı, inançsızlığı sorgulamıyorum. Onlar çok kişisel şeyler. Benim durumumu biliyorsunuz. Ben öyle biri değilim. Ama bir teolog olarak buna bir felsefe içinde yaklaşan insanlardan biri Ali Hoca, Ali Bardakoğlu. Onun sözleri var. Burada laiklik tanımı üzerinden, yani dün kitaba çalışırken acayip notlar bir anda böyle çok şey çıktı. Laiklik bizde anlamını çok çabuk kaybediyor. Çok basitleştiriliyor, yani şu söylenmişti: din ve devlet işlerinin ayrılması. Tamam, ama burada asıl anlatılması gereken devlet işi nedir mesela? Devletin işi olan şeylere Diyanet eğer bulaşıyorsa, sırnaşıyorsa, bununla ilgili hayata geçirecek bir şeyler yapıyorsa işte o laikliğin ihlalidir. Mesela kadına şiddet konusunda din açısından Diyanet'in söyleyeceği bir şey olabilir ama kadına şiddeti sen tanımlayamazsın. Çünkü bu toplumda yaşayan insanların tamamı seninle aynı şeye inanmıyor, inanmayacak. Bu işte mesela devletin işi, devletin kadını korumasına yönelik olarak Diyanet'in atacağı adım sınırlı. O yerini ve haddini bilmek zorunda. Oysa bizde anlatılan, bizde yaşanan hikaye böyle değil. Din ve devlet işlerini ayırıyorsan eğer, dinsel alanla kamusal alanı, devletin hakim olduğu alanı da ayırmak zorunda kalıyorsun. Mesela burada evliliğinde sorun yaşayan bir kadın gibi Konya, Çorum, ne almışım not, Konya, Çorum, Niğde, Batman müftülüklerini arayarak aile ve dini rehberlik bürolarına danışıyor. Lütfen şurayı dinleyin. Müftülük, Konya müftülüğünü aradığında, yanlış hatırlamıyorsam. Pardon, tabii önce Konya Müftülüğü'nde. Lütfen dikkatli dinleyin. Diyor ki, eşim bana çok kıskançlık gösteriyor. Telefonda konuşuyor bir yetkiliyle. Size sormak geldi aklıma. Ailenin rızasıyla mı evlendin diye soruyorlar. Onların da rızası var. Bağırıyor mu demiştiniz diyor. Evet, yemeğe bir şey buluyor, temizliğe bir şey buluyor. Bunun altında mutlaka bir şey var gibi gözüküyor. İş yerinde stres altında mı acaba? Bana ne iş yerinde stres altındaysa, iş yerindekilerle çözecek o zaman onu. Diyemiyorsun tabii. Valla varsa da paylaşmıyor. Zaten bilmiyorum. Hatta bazen elini kaldırdığı da oldu. Masaya vuruyor. Bana daha vurmadı ama vuracağından endişe ediyorum. Hiç böyle neden olduğunu açıklayan bir cümlesi olmadı değil mi? Anlayamadınız yani sebebini. Yok. Yemeğin salçasını az bulmuş. Çamaşır makinesinde tek çorap kalmış gibi şeyler. Dikkat. İsterseniz uygun bir dille bunun sebebini sorun. Ben bu duruma üzülüyorum. Nasıl davranacağımı bilmiyorum. Sen benden tam olarak ne istiyorsun diye sorabilirsiniz. İletişime açık olun. Konuşun. Konuşarak halledebilirsiniz. Çok büyük bir sorun değil bu yaşadığınız. Uygun bir ortam oluşturun. Akşam mesela geldiğinde sevdiği şeyleri yapın. Çayın yanında sakin sakin konuşabilirsiniz. Polisi aramam gerekir mi? Dikkat. Yok. Bu tür şeyleri siz çözersiniz inşallah. Konuşmayın. Biraz odanıza çekilin. Ben birkaç dakikaya geleceğim, işim var deyin. Sakin bir zamanda da konuşun. Suçlayıcı bir dille değil. Burada ben dili önemli, ben dili önemli sen dilinden ziyade. Bak, okumuş bir şey, duymuş. Ben dili, sen dili, bunu biliyorum. Evrene atıyoruz bir de. Evren büyütüyor, geri atıyor, ağzımızın üstüne çarpıyor gibi. Korktum, üzüldüm, nasıl istiyorsun ben bunu bilemedim. Daha önceden söyleseydin ona göre yapardım gibisinden. Burcu Karakaş'ın tam da anlattığı hikaye bu. Yani bizi Hani din ve devlet işleri ayrılacaksa dinle devletin işleri nerede ayrılıyor kardeşim? Devletin bütün işlerinden çıksın o zaman Diyanet. Oysa bugün üniversitelerde Diyanet'in danışma kurulları var. Üniversitelere girmiş durumda. Ciddi anlamda bir sivil toplum örgütü gibi davranıyor işine geldiği zaman. Ondan sonra da iş boka batıyor işte. Geldiği yere bakın. Yani Batman'da mesela Batman müftülüğünü arıyor. Diyor ki eşiniz yani sorun yaşıyoruz beni dövüyor diyor. İbadet noktasında nasıl biri? İbadetlerini yapma noktasında, Allah'a iman noktasında. Ya beni dövüyor diyorum, dövüyor. Namaza gitmiyor demiyorum. Anlatabildim mi? Bunu anlatıyor. Şimdi tam burada Ali Hoca, Ali Bardakoğlu. Dedim yani ben de tanırım kendisini. Geçmişte ben de kendisiyle çok röportaj yapmıştım. Burcu Karakaş onunla yaptığı söyleşi sırasında özellikle Diyanet'in konumu ve Diyanet üzerinde yoğunlaşan eleştirilerden bahsediyor. Yani kurumun nasıl çalıştığı, kurumun bugün geldiği halinin geçmişte 1924'te kurulduğu haliyle Cumhuriyet'in ilk kurumlarından biri biliyorsunuz mu? Hani daha önce anlatmıştım ya Rıfat Börekçi'nin çok önemli milli mücadelede çok önemli bir yeri Ankara müftüsü. İstanbul'dan Şeyhülislam Dürrizade denen alçak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının katli vaciptir diye yayınladı o fetvanın ardından burada Ankara müftüsü. Küçücük Ankara kıçıkırık bir yer o zaman küçücük hap kadar Anadolu'nun göbeğinde Çorak Bozkır'ın göbeğinde bir yer. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi çıkıp diyor ki vatan olmayanın dini olmaz kardeşim. Önce vatanını savunacaksın. Eğer vatanını savunamıyorsan senden de bir bok olmaz zaten. Bunun üzerine işte milli mücadele çok rahat örgütleniyor. Ve 1924 yılında milli mücadelenin hemen ardından işte Cumhuriyet ilan edildikten sonra Cumhuriyet'in ilk kurumlarından biri teşkilat yasası çok sonra geliyor. Ama Rıfat Börekçi'nin ilk Diyanet İşleri Başkanlığı ile istenen şey mesela düşünün mezhepler dairesi var ilk Diyanet'te biliyor musunuz? Mezhepler dairesi. Tam bugün olması gereken şey işte. Tam bugün olması gereken şey. Niye? Ya mezhep kavgası dediğin şey modern dünyanın Müslümanlara sokuşturduğu bir kavga. Çünkü seni buradan vuracağını çok iyi biliyor. Senin bokunda boncuk var gibi herkesin bir diğerine düşman olacağını çok iyi biliyor. Halk hocam siz bana yardım edin ne olur sizi gördüğüm için burada yayın sırasında. Bakın özellikle Amerika'da yaşayan izleyiciler bu yayını Amerika'dan izleyenler. Amerika'da neredeyse her sokakta farklı bir cemaatin farklı kilisesi vardır. Doğru mu? Neden kavga etmiyor bu insanlar? Hiç sordun mu? Niye kavga etmiyor? Aynı dinin mensupları. Aynı şey İngiltere'de de vardır. Sayısı daha az olmakla birlikte. Ama mesela Amerika bu geleneğin en yoğun olduğu yerdir. Yani niye onlar kavga etmiyor kardeşim? Niye burada Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta neden Alevilerin kapısına çapraz şey işaret koyuyorsunuz? Kırmızı çarpı koyuyorsunuz. Bir düşün ya hiçbir şey düşünmüyorsun ondan. Bunu düşün be. O kavga etmiyor. Anası amasını kavga ettiriyor. Hutularla Tutsiler birbirine giriyor. Niye? Düşün. Neden mesela bu kavga var? Bu mezhep kavgası var. Neden? Büyük fotoğrafı gör demiyorum sana. Böyle büyük bir komplo teorisi falan değil. Ama işte ha aynen öyle. Ali Bey'in söylediği bunlar protestan. Kapıya çarpı koyuyor mu adam? Yok. Aynı sokağın içinde herkesin ayrı kilisesi var. Niye olmuyor? Niye biz yaşıyoruz? Bir düşün kardeşim. Düşün ve Diyanet'ten bunu talep et işte. Bunu yapmadığı için biz bugün bu boka batmış durumdayız. Cami, kilise, sinagog da var aynı yerde yazmış. Doğru hocam. Ali Hoca'ya diyor ki 2 sene önce din istismarcılarına karşı yüksek sesle dur denilmesi gerektiğini, bu nedenle Türkiye'de Diyanet'in etrafında kenetlenmeye ihtiyaç olduğunu belirterek böyle giderse din elimizde kar topu gibi eriyecek demiştiniz. Ancak din algısında Diyanet'in olumsuz etkisine de dikkat çekenler var. Sizce bu eleştiriler haklı mı? Diyanet'in sunduğu doğru din bilgisi etrafında toplaşmamız lazım yoksa kurumsal olarak Diyanet'in etrafında değil diyor Ali Hoca. Diyanet değil, kurum değil önemli olan. Değerler, bu değerlere inanan insanlar diyor. Ve şöyle bitiriyor. Diyanetin eleştirisi dinin eleştirisi değildir. Ha işte herkes şunu bir anlasa önce. Diyaneti eleştirdiğin zaman dini eleştirmiş olmuyorsun. Onun için söylüyorum. Benim vergimden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun diye. Çünkü tek bir mezhep uğruna çalışıyor sadece Türkiye'de. Böyle bir şeye ihtiyacın yok ki. Bu ülkede tek mezhep yok. İkinci kitap. Hemen şurada ya, şunu da açtıkça sinirim bozuluyor. Hakikaten siz de görüyorsunuz işte. Şuna bakınca sizin de canınız sıkılmıyor mu ya? Bundan sonra ben valla Antakya Müzesi'ni gördükten sonra bu benim için Hadi Özışık'tır artık bu. Milattan önce 3. yüzyılda Hadi Özışık. Diğer kitap Asper'in Mektupları. Bu çok ünlü bir kitap aslında. Çok ünlü bir film. Ta ne kadar olmuş? 65 sene önce çevrilmiş bir film. Üzerine çok yazılmış, çizilmiş. Henry James önemli bir adam. Yani hem böyle uzun öyküleri ya da kısa romanları, ikisi aynı aslında. Novellalarla çok tanınan, öyküleriyle Bir Kadının Portresi en bilinen, işte Nicole Kidman'ın hani oynadığı filme de çekilen. Şimdi bu ilginç bir kitap, kısacık bir kitap ama içinde anlattığı hikaye aslında gerçek bir hikaye. Lord Byron'ın hikayesi. Lord Byron'ın sevgilisiyle yaşadığı gerçek bir olay. Onun yazdığı mektupların sonrasında kadının elinde kalışı ve bir tarihçinin, bir sanat tarihçisinin bunun peşine düşmesiyle başlayan bir gerilim. İçine bir de yeğen giriyor. Klasik bir Henry James tarzı. Çünkü karakterler çok belirgin, çok güzel bir mücadele. Gerçekten çok iyi. Ama ben kitabı Siyah Yayınları basmış. Bu da yeni basılanlardan bir tanesi. Benim özellikle bugün anlatmak istediğim hikaye 1888'de bu tefrika olarak önce yayınlanmış, sonra kitaplaştırılmış. Bu doğru. Lord Byron'ın sevgisi Mary Shelley'e yazdığı mektuplar. Burada da aynı şekilde başka biri, ünlü bir şair, Amerikalı ünlü bir şair Jeffrey Asburn'un ölümünden sonra onun sevgilisi Juliana'ya yazdığı mektupların peşine düşen bir adamdan bahsediyor. Juliana yeğeniyle yaşıyor. Yanlarına pansiyoner olarak giriyor bu kişi ve o mektuplara ulaşabilmek derdi. Ama kitap bence bunu anlatmıyor. Çünkü burada beni bu kitapta en çok etkileyen hikaye, ilk okuduğumda da aynı şeyi hissetmiştim. Victor Ben Susan'ın çevirisi bu arada. Edebiyatta çok tartışılan bir kavramdır bu. Edebiyatçı arkasında miras bırakır mı? Yazdıkları, çizdikleri onun ölümünden sonra değerlendirilmeli mi, değerlendirilmemeli mi? Biliyorsunuz Henry James bu konuda önemli örneklerden biri. Hazırladığı bütün taslaklar da dahil olmak üzere bütün defterlerini kendi yakıyor büyük bir şenlikle. Hiçbir şey kalmayacak diye. Çünkü bırakılanın, kitabın adı Asper'in Mektupları. Asper'in Mektupları yazıyor burada da. Kendisi yakmış ve pek çok kişi için geçerli aslında bu. Edebiyatta pek çok kişinin düşündüğü, üzerinde tartıştığı şeylerden bir tanesi. Edebiyatçı miras bırakır mı? Bırakırsa insanların eline geçtikten sonra nasıl olur? Kafka için geçerli mesela, aynı şey biliyorsunuz. Onun çok yakın bir dostu sayesinde biz okuyabiliyoruz bugün. Ama iyi bir şey midir? Valla bence de bu tartışma yerinde bir tartışma. Ama burada Henry James'in bu kısa romanında, yani novellasında ya da uzun öyküsünde, nasıl derseniz deyin, çok ilginç, çok etkileyici bir hikaye bulacaksınız. Hafta sonu için acayip iyi bir tercih olabilir. Bir de bu bir referans kitabı. Bunu böyle Allah ne zaman alacağız, okuyacağız falan diye düşünmeyin. Ya şu yaşadığımız pandemi koşulları insanlara çok acayip şeyler öğretti. Bunun içinden geçerken bütün dünya yeni tecrübeler edindi. Hepimiz. Çok farklı şeyler yaşadık. Toplumsal dönüşümler yaşadık. Meslekler değişti. Hatta bundan sonrasında geleceğe yönelik projeksiyonlar değişti. İnsanlar farklı şeyler anlatıyorlardı. Şimdi çok daha farklı şeyler konuşuyoruz. Frank Snowden, Telek yayınlarından bu kitap çıkmış. Bunun içinde aslında derslerinde, bir yıl süren derslerindeki söylediklerinin toparlaması bu. Farklı alanlardan salgının toplumu dönüştürmesini anlatıyor. Bütün dünya toplumlarını. Çok sağlam bir referans kitabı. Çünkü içinde başlıklar, özellikle hani çok kitap yazan var ya, dedim ya okurdan çok yazar var artık diye. Kitap yazarken çok işinize yarayabilir. Ciddi söylüyorum bak. Hiçbir şey olmasa da orada işinize yarayacaktır. Ama işin gargarası bir yöne. Ben mesela birkaç başlık okudum. Özellikle şu toplumsal değişimler, insanlığın hareketlerine ilişkin. Ya zaman zaman açıp konuşmak için geçmişten gelen salgın düzenini biraz üzerinde konuşup tartışmak için de çok önemli bir kitap. Tavsiye ederim. Yani bu konuya ilgi duyanlar için Frank Snowden'ın Salgınlar ve Toplum. Kara Ölümden Günümüze diyerek de bir alt başlık atmış. Çünkü hani o kıtadaki veba salgınından bahsedilerek, ama içinde pek çok örnekleri de var tabii. İşte yani nereye kadar gidebiliyorsa bu hastalıklar. Bugünlük bu kadar. Bu aylık bu kadar daha doğrusu. Gerçi ayın son gününü pazartesi günü mü eda edeceğiz? Öyle. Ölmez sağ kalırsak. Çok teşekkür ediyorum bu yayına da geldiğiniz, Serbest Uçuş Dertleşme yayınında da benimle birlikte olduğunuz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yürekten bir teşekkür, ama bu aya ilişkin değerlendirme içinde de teşekkürleri lütfen size düşenleri de alın. Hakikaten hakkınız ve emeğiniz çok büyük. Çünkü bu yayının büyümesi için herkesin çok büyük katkısı oldu. Hep beraber bir şey yapmaya çalışıyoruz işte. Biz bugünün medya düzenini istemiyoruz kardeşim. İstemiyoruz. Biz bu medya düzenine isyan ediyoruz ama bunun karşılığında ağlamak yerine kendi düzenimizi getiriyoruz. Böyle olsa acaba nasıl olur diye. Bence iyi olur. Bence gayet iyi oluyor. Umarım bundan sonra daha iyisini de beraber yaparız. Derseniz ki ya bu yayın sürsün kardeşim, benim de desteğim olsun, ama nasıl olacak ben de çok fazla bilmiyorum. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. 1. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal'ını yazdıktan sonra o büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Abone olun. Ya da ünsalunlu.com.tr adresinde, benim internet sitemde açılışta var abone ol düğmesi. Para pul istemiyor sizden. Sadece bir tek mail adresi. Onu yapıp abone olduktan sonra şu yukarı doğru baş parmak işareti, yayınların beğen tuşu, lütfen dokunun ona. Çünkü bu daha çok insana bu yayın YouTube tarafından önerilecek demek. Katıl diye bir düğme var orada. İsterseniz kullanabileceğiniz bir düğme. Hem YouTube'da var, hem benim internet sitemde ünsalunlu.com.tr'de var. Bu yayını aylık küçük katkılarla desteklemek isterseniz kullanabileceğiniz bir düğme. İsterseniz, istemezseniz böyle bir zorunluluğunuz yok. Bu yayın ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size taahhüdüm. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını da anlatırım. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bundan sonra da değişmeyecek. O burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden oturup konuşmak. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Biz bunu biliyoruz ve bu ülkede birbirinden farklı düşünen insanlar olarak burada bir araya gelip konuşuyoruz. Çünkü çok farkındayız ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da, ama onun öncesinde yarın akşam saat 21.30'da Takımdan Ayrı Düz Koşu'da Timur Akkurt'un YouTube kanalında, oradan izleyebilirsiniz yayını. Timur duyuracak zaten. Pazartesi sabah saat 9'da dönmezse kalırsam burada tekrar görüşmek üzere. Hepinize çok güzel, çok şık bir gün, çok şahane, böyle huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.